Hayırlı akşamlar değerli seyircilerimiz. Kur'an Ufku programındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün akşamki programımızda Kehf suresine kısa bir ara verip İslam'da batın, ebced ve bediüzzamanı konuşmaya gayret edeceğiz. Yine her zaman olduğu gibi çok değerli hocam Ali Ünal'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
İyisiniz hocam
Teşekkür
inşallah.
ederim, sağ olun.
Allah iyilik versin hocam. Hocam daha önceki programlarımızın birinde Üstad Bediüzzaman'ı konuşmuştuk. Misyonunu özellikle konuşmuştuk. Bugün müsaade ederseniz biraz daha farklı ama yine maksatlı insanların belki de yanlış anlayıp anlattıkları birkaç mevzuyu sormak istiyorum. Müsaadenizle hocam. Bunlardan birincisi de aslında bütün İslam tarihi boyunca çok büyük insanların, devasa insanların, Muhiddin İbni Arabi gibi, Sühreverdi gibi, Hallacı Mansur gibi sufilerin tarzlarına yöneltilen tenkitlerin bu dönemde biraz da Bediüzzaman'a yöneltildiğini görüyoruz. Bu tenkitleri nasıl anlamak lazım diye başlayalım hocam müsaadenizle.
Şimdi İslam tarihinde o zikrettiğiniz çok yüce şahsiyetler ki mesela bunlardan Muhiddin İbn Arabi hakkında Hazreti Bediüzzaman harika-i İslam tabirini kullandığı gibi bir yerde
Harika İslam.
harika-i İslam, bir yerde de sahabe-i kiramın derecesine niye ulaştıramıyor? Yani Muhiddin Arabi gibi harika-i İslam olan zatlar sahabenin derecesine niye ulaşamıyor? Yani sahabeyle kıyaslanacak sahabeden sonra gelmiş insanları düşünürken ilk aklına Muhiddin Arabi Hazretleri geliyor. Yani böyle onun gibi Hallacı Mansur gibi yine üstadın tabiriyle şeriat kılıcıyla idam edilen, yine aynı idama maruz kalmış sühre verdiği maktul gibi o İslam'da önemli bir işrakiye denilen yarı tasavvufi, yarı felsefi bir ekolün kurucusu kabul edilebilir ve genç yaşta o da idam edilmiştir. Sühre verdiği gibi, İbn-i Farid gibi çok önemli zatlar vardır. Bunlar hakikaten bir takım tenkit oklarına maruz kalmışlar. Onların o dönemde maruz kaldıkları tenkitlerle bugün bir takım teologlar veya benzerleri tarafından Hazreti Üstad'ın maruz bırakıldığı tenkitleri bir arada ele almak, o tarihteki zatları tenkit eden ulemayı küçültmek, zamanımızdaki teologları da biraz büyütmek olur. Doğru olmaz. Bunu baştan ifade etmek lazım. Fakat bu tenkitlerin dayandığı temel
Ya
birkaç
teolog
nokta var.
ifadesi de aslında onlara nasıl
İlahiyatçı
baktığımızı
da
bir
desek,
evet.
ne oldukları zaten inşallah mevzuyu açıklarken ortaya çıkar. Bunların en namdarlarının bile bugün iddia ettikleri bazı yanlışları güya Kur'an adına ispatlamak için delil olarak zikrettikleri ayetlerin tam kendi aleyhlerine olduklarının farkında bile olmuyorlar.
Evet.
Şimdi meseleye bakarken önce insan açısından bakmak lazım veya madde mana açısından bakmak lazım. Bu tür tenkitleri yapan, ben o eski dönemdeki o fıkıh ulemasını bir yana bırakarak onları tecritle, fakat ilmi olarak değil, meseleyi cahilce ele alanların yaptıkları tenkit biraz materyalizme dayanıyor. Yani bu insanların her ne kadar iman iddiaları olsa da ya bunlar Müslüman birer pozitivist veya Müslüman birer materyalistler.
Ya fıkıhçıları kenara bırakarak şunu mu diyorsunuz hocam? Herkes tenkide açıktır. Aslında herkes kendi çapı ölçüsünde diyelim, gücü varsa
Tenkit
iyi niyetli.
peygamberlerin dışında herkes tenkit
Evet.
edilir. Bir manada tenkit
Bir mi?
edilebilir ama tenkitler gerçekler üzerine oturmalı ve o tenkidi yapanlar da o sahanın hakikaten yani en üst seviyedeki mütehassısları, uzmanları olmalı.
Uzmanlar olmalı.
Şimdi bunların dayandığı esas
Haddiyle.
temelde şu var. Bir, insanı ve kainatı ve Kur'an'ı sadece maddesinden ve zahiri kelimelerinden ibaret görüyorlar. Nasıl materyalistler manayı reddediyorlar, her şeyi maddede arıyorlarsa, bu tenkitleri yapan bazılar özellikle günümüzde de insanı yine birer biyolojik yapısından, Kur'an'ı sadece o kelimelerinin verdiği tek düze zahiri manadan ve kainat aynı şekilde yine fizik alemden ibaret görüyor ve öyle bakıyorlar. Oysa çok basit, hepimizin bildiği, bir çocuğun bile bilebileceği bir gerçek. İbn-i Hacer Askalani Hazretleri gerçi bunu bir kaide halinde izah etmiştir. Kelime dediğimiz şeyler manaların kalıplarıdır. Yani önce kelimeler yoktur. Önce maddi olarak kelimeler var, sonra bunlara biz mana vermeyiz. Manalar tamamen zaten mani diyoruz, gayrı mana diyoruz, gayrı maddidir. Bunlar dışarıda görünmek için veya bu fizik alemde ifade edilmek için harfler kalıbına girerler, kelimeler kalıbına girerler. Öyleyse asıl olan manadır, madde manaya hizmet eder. İkinci olarak, çok yine basit bir mesele, yani basit bir mesele yine, insan sadece bedeninden ibaret değildir. Hadi diyelim ki materyalistler gibi bu tenkitleri yapan insanlar da ruha inanmasınlar. Yani varlığını kabullenirlerdir belki ama işte imanları sadece niye inandıklarını da bilmiyorlar. Birer zahiri kabulden ibaret.
İlmel yakin seviyesi bile değil o zaman.
Ya, bırakın yani yakin değil. Yani yakin hiç yaklaşmıyor değil. Zaten. Evet. Hiç yaklaşmıyor, yaklaşmıyor. İnsan bir defa maddesinden ibaret değil. Evet. Yani o madde de insan mahiyetinin giydiği bir şekildir. Şimdi mesela insan günde vücudumuzda yüz milyarlarca hücre ölür, yerine yenileri gelir. Ve insanın doğduğu andan itibaren bu hücrelerinin DNA'sı, her bir insanın hücresi diğerlerinden farklıdır. Ama her bir insanın doğduğu andaki hücreleri neyse ölürken de aynı hücreleri taşır. Yani bu yenilenen hücrelerde bir farklılık görmeyiz. Hiçbir farklılık görmeyiz. Demek ki aynı şekilde mesela bir ağaçlara baktığımızda her bir ağaç neyse kendisi, o yine kendi her baharda kendi çiçeklerini, kendi yapraklarını, yazda kendi meyvelerini verir. Evet. Şimdi değişmez bunlar. Yani bir armut ağacı elma meyvesi vermez. Elma yaprağı veya elma çiçeği olarak açmaz. Şimdi bütün bu zahirdeki değişikliklere rağmen, bunlarda neden bir, yani o kimlik farklılıklarına rağmen, her defasında vücudumuzda yeni hücreler olmasına, insan vücudu devamlı yenilenmesine rağmen, ağaçlar her kışta bütün yapraklarını, meyvelerini, çiçeklerini döküp baharda, yazda yepyeni yaprak, çiçek, meyve vermelerine rağmen bunların mahiyetçe aynı olması, kimlikçe ayrı olsa mahiyetçe aynı olması
tadı,
bir şeyi gösteriyor ki
bile değişmiyor
aslında bu yani. Sürekli değişime maruz maddi alemin ötesinde ondaki bu değişimi yöneten ve onu farklılaştırmayan bir değişmeyen mahiyet var. Yani bu da tamamen manevidir. Tamamıyla manevidir. Bir insan hücresinde, ilk anne karnında başlayan ilk can hücresinde adeta bir tohum gibi insanın bütün hususiyetleri vardır. Her bir ağacın çekirdeğinde, tohumunda o ağacın bütün hususiyetleri, onun programı derc edilmiştir. Programı. Bunlar tamamen manevidir. Şimdi bütün bunlar bize gösteriyor ki maddenin ötesinde bütünüyle gayri maddi bir mahiyet, değişmeyen mahiyet var, değişmeyen manalar var. Şimdi Kur'an da böyledir, din de böyledir, her şey böyledir. Şimdi bu nereden kaynaklanıyor? Cenab-ı Allah kendisini bize tanıtırken Estağfirullah huvel evvelu vel ahiru ve zahiru vel batın ve huve bi kulli şeyin alim. Ben yalnız evvelim demiyor. Yani öncesi olmayan bir ezel. Hiçbir zamana bağlı olmayan bir ezel. Her şeyin önce evveli. Aynı zamanda her şeyin sonu. Yani her şeye varis. Evet. Yani hem önden hem arkadan kuşatıyor. Yani ezel ve ebed. Ezel ve ebed. Aynı zamanda zahir, aynı zamanda batın. Bakın bir de batın. İşte bu batın aslında zahiri tayin eden şeydir. İşte manalarda veya mahiyetlerde olduğu gibi. Şimdi insana baktığımızda bunu çok açık görürüz. İnsandaki bu mahiyetin yanı sıra bir de hadi ruha, manaya inanmasınlar. Kalp, sır, hafi, ahva denilen insandaki batını melekeler hadi kabul etmesinler, görmüyoruz diye. Fakat akıl dediğimiz, düşünce dediğimiz, muhakeme dediğimiz, tefekkür dediğimiz, teemmül dediğimiz bir takım zihni fakültelerimiz var. Bunları da bunlar en fazla kullanır. Yani işte
akılcılığı ön plana
çıkarırlar. Fakat aklı da zannediyorum materyalistler gibi herhalde maddi bir şey zannediyorlar. Yani bütün bunlar aslında insandaki bir takım manevi faaliyetlerdir bütünüyle bunlar. Şimdi evet. Öyleyse bir din, yani bir din, insandaki bütün bu hem maddi yanlı insanın, hem zihni yanlı, hem kalbi yanlı, ruhi, sır ve hafi, ahva yanlı, bir de hepsinin bir manada hani kabul ettiği insanda diyelim, bunların yanı sıra nefis var. Nefis de maddi değil. İşte bunların ne olduğunu bugün fizikçiler veya biyologlar çözemiyor. Şuuru çözemiyor, iradeyi çözemiyor. Sevme nedir? Acıma nedir? Bunlar hiçbir zaman fiziki faaliyetler değil ki. Bunları bugün maddi veya laboratuvarda maddi araçlarla, maddi ilmi yaklaşımlarla bunlar çözülemez. Evet. Öyleyse
biz hiç görmediğiniz şeylerle bile etkileniyorsunuz hocam. Afrika'da olan
yani
bir
bunları,
hadise
ben maddi şeyleri dahi göremiyoruz. Evet. Şimdi işte burada enerjinin varlığını neyle anlıyoruz? Ampul varsa ortada o enerjiyi bir yansıtacak, bununla evet. anlıyoruz. Bir tane bakır tel enerjiyi geçiriyor. O bakır telde elektriği, enerjiyi görebiliyor muyuz? Fakat dokunduğumuzda aniden çarpıyor. Çarpıyor. Elektriği ama enerjiyi, elektriği dahi göremiyoruz. Yani göremediğimiz o kadar çok ki enerji manevi değildir.
Şimdi her şeyi maddede arayanların akılları gözlerinde.
Göz de zaten göremez. Evet. Maddeyi dahi manaya göremiyor. Yani maddeyi görmez dahi sınırlı. Evet. Öyleyse bir din veya onun kitabı hiçbir zaman sadece zahirindeki manadan ibaret olamaz. Nasıl varlık böyle değilse. Çünkü o din ve kitap varlığın tercümesidir. Onun bir mana derinlikleri, benim tefekkürüme, teemmülüme, tezekkürüme, ne bileyim taakkulüme, tasdikime, izanıma, itikadıma hitap eden, kalbime, kalbimin pek çok diğer o alt birimlerine, hafime, sırrıma, ahfama, ruhuma hitap eden mana kalıplarının da orada, tabakalarının da mutlaka olması lazım ve vardır bunlar. Muhakkak vardır. Şimdi Hazreti Bediüzzaman çok enfes bir vicdan ve takva tarifinde bulunur. Der ki, vicdan dediğimiz doğruyla yanlışı ayıran meleke, bizdeki meleke, dört rüknü vardır ki bu dört rükün ruhunda hasseleridir, der, ruhunda duyularıdır. Bunlar irade, his, kalp dediğimiz latife-i Rabbaniye ve bir de zihindir diyor, zihindir. Şimdi bu ruhun duyuları, vicdanın rükünleri olan bu dört melekeyi diyor, bu dört melekenin bir yaratılış gayesi ve aksar gayatı vardır. Yani nihai bir gayesi nihai vardır. Nokta. Ve bunlardan zihnin gayesi marifetullah'tır. Allah'ı tanımak, Allah'ı tanımak vazifesi marifetullah'tır. Hissin gayesi ve vazifesi muhabbetullah, Allah sevgisidir. Kalbin veya latife-i Rabbaniye'nin diyor müşahadetullah, müşahadetullah'tır. Allah'ı müşahede etmektir kalben. Ve iradenin gayesi ve vazifesi taatullah'tır. Allah'a itaattır. İşte takva dediğimiz ibadet-i kamile bu dördünün birleşmesinden doğar diyor. Ve şeriat, din, İslam bunların hepsini diyor besler. Aynı zamanda gayetül gayatına, yani o yüce gayesine de diyor sevk eder. O noktaya sevk eder.
Bunlardan biri şimdi, eksik olunca
ha, demek ki Kur'an veya din, kainat, her şey, alem hem hissimize hitap ediyor, etmeli, tatmin etmeli. Hem irademizi yönlendirmeli, hem zihnimizi tatmin etmeli, doyurmalı, inşa etmeli. Hem de kalbimizi aynı şekilde doyurmalı. Şimdi burada sadece kalkar da yani meseleyi zahirine, her şeyin zahirine hamledersek bu defa bu dört unsuru da inkar etmiş oluruz. Evet. Ruhu da, vicdanını inkar etmiş oluruz.
Hocam manalarının dışında okumanın, dinlemenin bile ayrı bir tesiri var insana.
Her şeyin bir tesiri var. Evet. Şimdi işte bu maalesef bu tenkitleri yapanlar bunu görmüyorlar. Şimdi bu tenkit Muhittin Arabi'ye yapılırken, Hallacı Mansur'a, Sühreverdi İbn-i Farad'a yapılırken yalnız şöyle bir fark vardı. Bu zatların muhabbetullah'tan ve marifetullah'tan kaynaklanan, özellikle muhabbetullah'tan kaynaklanan bir aşk hali vardır. Bu aşk hali sekir halidir. Her insan bunu bir derece yani kendisinde duyar. Hani bazı halat olur ki, insanda bazı anı seyyarlar olur ki, o anda artık insan her şeyini dünya adına feda edecek noktaya gelebilir. Her zaman Allah bunu çoğu insanlara duyurur. Yani orada artık Allah'ın varlığı birliği için, dini hakikatler için bir delile ihtiyaç kalmaz. Bizzat insanın o andaki hale, girdiği hal o delil olarak insana yeter.
Bazen hocam i̇şte, böyle çok heyecanlı bir vaaz, sohbet dinleyince kısmen
kendinden geçme evet. denir zaten. Şimdi buna işte o bakımdan bazı Kant gibi batıdaki filozoflar bile hani Allah aklı ayırırlar onlar. Kur'an-ı Kerim'de gerçi böyle bir şey değil. Akıl aslında yine kalbin bir fonksiyon olarak geçer, fiil olarak geçer ama ayırırken bunu birine pratik akıl, birine teorik akıl der. Yani teorik akılla Allah bilinmez. Yani delillerle Cenab-ı Allah'ı tanıma bir noktaya kadar gider. Ama insan Allah'ı kendisi, asıl Allah'ı kendi içinde, kendi kalbinde bir kenz-i mahfi olarak kendi ruhunun derinliklerinde tanır. Buna pratik akıl der Kant. Evet. İmam-ı Gazali Hazretleri'nde benzeri aklı maat, aklı maaş der. Yani maaş. Ayrımı yapar. Şimdi burada bu ibadetle haramlardan kaçınarak, helallara yönelerek ve insanın kendisini ve riyazet gibi bir takım yollarla insandaki bu dahili ve batini melekeler harekete geçirilir. İşte esas bunların sağladığı delil. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri gibi benim hakikaten Hazreti Üstad'dan sonra çok fazla sevdiğim, yani alabildiğine hayran olduğum ki benim sevmem, hayran olmam o zatı küçültür. Yani esas onu Mücevher Kadri'nin ancak Cevher Furuşan olan bilir. Yani Bediüzzaman gibi, Hoca Efendi gibi büyüklere sormak lazım. Fakat onun artık 35 yaşında, 36 yaşında o dönemin filozoflarını yerle bir etmiş felsefesi.
Zaten Hüccetül İslam,
Hüccetül İslam denmiş. Evet. Ve sonra fakat yeni bir keşif, yani varlığının bu batın boyutlarına açılma, Cenab-ı Allah'ı bu defa bir kenz-i mahfi olarak kendi ruhunda, kendi içinde keşfetme adına Hazreti Üstad'da olduğu gibi Cenab-ı Allah da ona bir ikinci Bediüzzaman dönemi, pardon ikinci Gazali dönemi Gazali yaşatmak dönemi. İçin işte bir halete giriyor ve gidip 3-4 sene Şam'da Emevi Camisi'nin minaresinin kaidesinde kalıyor. Mısır'a gidiyor, hacca gidiyor. 11 sene sonra 47 yaşında yeni bir İmam-ı Gazali olarak Meşhed, şimdiki Meşhed eski adı Tuz, oraya geliyor. Gelirken herkes İmam-ı Gazali gelir, İmam-ı Gazali yollara dökülmüş. Bir tane kadın, yaşlı kadın kendisini görünce bakıyor, uzun saçları var, tepeden dökük. Biraz affedersiniz yani fizik olarak da çok hani cüsseli falan değil. İmam-ı Gazali, İmam-ı Gazali benim köyümün imamına kurban olsun diyor. Şimdi anne diyor, Gazali Hazretleri duyuyor, niye diyor böyle diyorsun? Ben diyor 1000 tane en az Allah'a diyor ispat eden deliller iyice buldum yani. O diyor yani şey çocuk o tavan... Taban çürük olduktan sonra diyor, o kadar direkt dikmişse ne işe yarar? Yani şimdi bir kadının, bir o köyün kendi kapasitesince hocasının bile demek ki ona verdiği tatmin, Gazali'nin o 20 delillerine ihtiyaç hissettirmiyor. Yani evet. Ayrı mesele. İşte asıl işte bunu bilemeyen, bunu kendi içinde hiçbir zaman duyamayan, bu sahada zerre kadar berresi olmayan ve insanlar ve bunun için gerekli ibadette, riyazette, bunun yolunda yürüyemeyen insanlar, bu defa herkesi kendileri gibi birer taştan sert varlık zannederek yani o sahanın üveyklerine laf söylüyorlar.
Kendi yetersizliklerini ifade etmiş
oluyorlar. Kendi yetersizliklerini tamamen ifade ediyorlar. Evet. Şimdi fakat diğer o tarihteki Hallacı Mansur gibi, İbn-i Farid gibi, Sühreverdi gibi ve Muhittin Arabi gibi zatlara yöneltilen tenkitlerin şöyle bir haklılık yanı vardı onlarda. Hazreti Üstad da bunu çok güzel ifade eder. Bunlar bazı sözler, şatahat denilen bazı sözler sarf ediyorlar. Şatahat yani. Zahiren şeriatın ahkamına aykırı sözlerde bulunuyorlar. Ama tabii bu sözler eğer ayık halde sarf edilmişse küfre kadar gidebilir, Allah korusun. Mesela Yunus Emre'nin işte cennet cennet dedikleri birkaç köşk ve birkaç huri isteyene versen onu bana seni gerekseni gibi. Evet. Veya işte tan etmeyi tan eylemen hocalar hatırınız hoş olsun. Varu ben ol tamu da biraz yanasım gelir gibi. Yani bunlar Cenab-ı Allah'ın cennetini ve cehennemini küçümseme gibi zahiren tehlikeli sözlerdir. Eğer diyor Hazreti Üstad bu sözler ayık halde bir arif söylerse bu defa diyor söylediği için ulema diyor bunları çok tenkit etmiş. Evet. İmam Muhittin Arabi'yi ne zaman tenkit etmişler? Arifken, henüz daha yani bir manada ilmiye yakın halinde, fakat bir müşahede dünyasına girmemiş, bir aşkın semasına veya derinliğine açılmamış, yani kendini bilmez diye, şu manada yani kendini kaybetmiş diye, yani tasavvufi tabiriyle fena fillah gibi, beka billah gibi, o noktalara gelmemiş insanlar bunları söylerse, bu defa diyor söylendiği zaman çok ciddi tenkitler. Ama İbn-i Farid bunlardan çok daha ötesini söylediği halde hakkında diyor tenkitte bulunulmamış. Çünkü İbn-i Farid o sözleri aşk halinde söylüyor.
Kendi konumuna göre.
Aşk halinde söylüyor. Eğer işte aşık bunları söylediğinde çok söz edilmemiş. Fakat Arif bunları söylediğinde, henüz aşkın deryasına dalmamış insanlar söylediğinde, hakikaten bunlar bir manada şeriatın bazı direklerini aval mazarında yıkacağı için veya bazıları maalesef bunları birer felsefe haline getirdiği için bunlara yapılan tenkitlerde böyle bir haklılık payı vardır. Bu, ama bunu anlayan aşkla irfanın arasını, marifetin arasını ayırabilen
o seviyenin insanlar
söylediği zaman, söylediği zaman o tenkitler zaten kabul görür. Evet. Ama bu demek değildir ki ya Hallacı Mansur Enel Hak derken veyahut Muhittin Arabi Hazretleri benzer sözleri söylerken bunlar sözlerinde mutlak yanlıştır denmez.
Ama o Hazreti bizim Üstad
hadidirler diyor her sözlerinde. Fakat Mehdi olamıyorlar. Yani umumu, avamı şey yapacak, tesir edecek, onları yönlendirecek sözler olmuyor bunlar. Evet. Ama bir sahanın, bir alemin üveyikleri bu insanlar. Ve her alemin kendine has kaideleri vardır. Mesela bunu çok açık bir şekilde rüyalarımızda görürüz. Mesela rüyalarımızdaki müşahedelerimiz maddi aleme çok uymaz. Dolayısıyla bunlar tabir ister.
Tabir.
En basit hani bir misali olarak bu zatların sözlerinde haşa rüya alemi dersek yanlış olur da anlamı adına yani bu insanlar misal alemine açılmış, melekut alemine açılmış. O alemde bir takım sözler sarf ediyorlar. Dolayısıyla biraz onlara söylenenler farklı.
Farklı. Evet. Ama orada da şöyle bir şey hocam, mesela bir kitapta İbn Arabi gibi bir kitabın bir yerindeki bir cümlesinden dolayı bu tenkitler yöneltiliyorsa, halbuki kitabın bütününe bakılması gerekmez mi? Orada
yani
çok daha farklı.
Yani sözler ayrı. Yani bunlar mesela İbn Arabi Hazretleri'nin dediğiniz gibi Kulüb-i Dâri'ye alınmış duaları var.
50 sayfa.
Duaların hiçbirisinde bir mesela vahdet-i vücut gibi bir anlayış görmezsiniz. Hiçbir zaman görmezsiniz. Fakat dualarında ama işte bu aşk halinde söylediği müşahadelerinde bu tür ifadeleri vardır. Yine bunları Bediüzzaman Hazretleri çok güzel yorumlar. Yani onu da çok güzel yorumlar. Şimdi mesela güneşin hayatımıza baktığımızda kainata bunların gerçekliğini de müşahede ederiz. Mesela demek Hazreti Üstad zamanında kanaat ağızlarının fotoğraf makinesi yoktu herhalde, bunu söylüyor. Evet. Mesela misal veriyor, hani güneşin diyor şuaları bir ayna tuttuğunuzda o aynada yansır. O aynada yansıyan güneşin imajı veya güneşçik şuası güneşin kendisi değildir. Ama güneşten ayrı da değildir. Şimdi bu aynanın diyor bir de arka yüzü var. İşte o şuayı arka yüzüne nakledip bir resim olarak basarsanız diyor, ortaya farklı bir cisim çıkar. Değil mi? Farklı bir şey çıkar. Evet. İşte bu çıkan diyor, bu Muhittin Arabi gibi zatlar aynadaki diyor bu güneşi görüyor. O güneş bildiğimiz güneş değil. Ondan ayrı da değil. Ayrı da değil. Fakat onun diyor bizim fizik alemimizdeki, alemimizde aldığı resmi, cismi diyor görmüyorlar. Çünkü onlar başka alemlerde yaşıyor.
Evet.
Yani bu alemde, o alemde yaşıyor tamamen. Aynanın şeffaf yüzünde yaşıyor. Arka yüzünde yaşamıyor. Ama bir de aynanın arka yüzü var. Bugün bir fotoğraflarda işte hani fotoğrafın merceğine düşen görüntü bir defa basıldığı zaman ortaya farklı bir cisim çıkar. Ayrı bir cisim çıkar. İşte fizik alemle varlığın esas ana boyutu, batın boyutu arasında böyle bir fark vardır. Muhittin Arabi gibi, Hallaç gibi o mühim zatlar, İbn-i Farid gibi zatlar aynanın şeffaf yüzünde yaşadıkları için arka yüzünü bunlara da tenkit edemezsiniz. O orada yaşıyor da arka yüzle tamamen alakasını kesmişse, o alemde yaşıyorsa sen niye böyle konuşuyorsun diyemezsin. Öyle görüyorsa alemi.
Evet.
Bunu değerlendirmek için sen de o aleme gir. Ondan sonra konuş.
Bir de
fakat
hocam,
Bediüzzaman gibi zatlar vardır ki İmam Gazali gibi, bunlar asfiya denir. Yani hem onların haline bunlar vakıftır, o zatların, hem de fizik alemi beraber değerlendirebilirler. Yani Kur'an'ın veya dinin hem herkesle alakadar eden objektif ve zahir manalarına vakıftır, hem de bunun altında yatan pek çok batini manalarına vakıftır. Yani bunlar. Dolayısıyla onlar değerlendirmelerinde herkes için ışık tutucu ve hadi aynı zamanda Mehdi'dirler. Şimdi onlar bunu değerlendirirler. Fakat bu seviyede olmayan, batınla münasebeti olmayan, her şeyi fizik alemine ibaret gören insanların yaptıkları tenkitler ise bunların hiçbir kıymeti hiçbir zaman yoktur.
Belki de hocam Muhittin İbn Arabi'nin kitabının orijinalini verseniz okuyamayacak seviyede.
Anlamaz ki zaten.
Anlamayacak, okusa anlamayacak.
Bunun ama için bir de şu çok önemli bir şey var. Yani son derece önemli bir husus var. Gözden kaçırılan. Şimdi bugün bazı yine o teologlar haşa öyle iddialarla kendilerini hiçbir kabul ettirecek insanlara faziletleri yok. Kimse bunları bir şey yerine koymuyor. Talebeler dahi bunları saymıyor. Yani. Talebeler dahi saymıyor. Hiçbir zati faziletleri yok. İlimleri yok. Yani hadiseleri, idrakleri yok. Fakat kendi bir kopyala yapıştır yoluyla bir takım yaptıkları çalışmalarla doktora, doçent, profesörlük gibi ünvanlar veriliyor. Bunlara mağlubiyetle her sahada söz söyleyeceklerini zannediyorlar. Geçtiğimiz senede zannediyorum. Bir tanesi kalkmış, bir diyor veya birkaç sene önce haç diyor, Şevval, Zilkade, Zilhicce 3 ayda da yapılabilir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de eşhurun malumat, malum aylar diyor. Evet. Şimdi burası binle bir başkasına bir profesöre bunu soruyorlar bir televizyonda. O da diyor ki evet Kur'an öyle diyor ama haç diyor yılın her gününde yapılabilir. Bakın ben şimdi öttüm diyor arkasından yani. Ben kendine ne olduğunu da ortaya koyuyor. Ben şimdi öttüm. Yani bunu tenkit eder ama diyor gerçek bu. Bu defa
belki kendi hiç hacca gitmemiştir de.
Başka bir kendisine İmam-ı Azam gibi büyük müçtehitlerden daha büyük müçtehit zanneden ve aslında ilmi seviyesini bir kanalda bizim fıkıh kitaplarımızda boşanma ve evlenme ile ilgili geçen bütün kaidelerin %100'ü Kur'an ve sünnete aykırıdır iddiasında bulunan bir başka cehri mürekkep de Eçel, zat bir teolog, profesör teolog ise cevaben diyor ki bu defa bunu, evet diyor her ne kadar yılın her gününde hac yapılabilse de falan fakat Kur'an-ı Kerim haccı bir güne indirir diyor. Bakın bu aynı zamanda fıkıhçı. Bir güne indirir. Şimdi neresinden bakarsınız? Üç ay ama Kur'an eşhurun malumat der de fakat bu haccın diyelim o vakfenin yapılması gereken bir gün vardır. Arafat'ta vakfe Zilhicce'nin 9. günü yapılır. Akşamında dahi olduğunda artık yapılamaz. Bir ziyaret tavafının günü vardır. Kurban bayramının 1. gününden başlar. Onu tavaf etmek yani. Şimdi ne Kur'an haç 3 aylarda yapılan diyen bu ayetleri görüyor, ne yılın her günde yapılan diyen ayetlerden, Kur'an'dan, tarihten, siyerden, sünnetten haberi var. Ne Kur'an onu bir güne indirmiştir, hangi günse artık bilemiyorum diyenin bunlardan haberi var. Böyle cehaletlerini ortaya koyup iddialarda bulunuyorlar. Yani şimdi hocam, işte bunların yeni iddialarından bir sözünü unutmayın hocam. Bir yeni iddialarından birisi haşa Allah gaybi bilmez. Haşa yani. Ya Kur'an-ı Kerim'de bunu tespit ettim. Kaç tane ayette? Bakın. Demek bunlar akşam sabah namazı da kılmıyor. Ve akşam sabah namazı kılıyorlarsa sünnet olan Haşr suresinin son 3 ayeti vardır. Huvallahu lezî ile diyoruz biz. Onu başlıyor. Orada hemen Huvallahu lezî la ilahe illâhu âlemu gaybi ve şehade. Ya daha burada bile Kur'an-ı Kerim Allah gaybı ve şehadeti bilendir. Kaç yerde Kur'an-ı Kerim'in kaç yerinde mesela Cenab-ı Allah'ın Allâhul gıyûb der Allah. Ve innehu mefatihul gaybi la ya'lemu gaybe la ya'lemuha illahu. Gaybın bütün anahtarları Allah'ın katındadır. Onları ancak o bilirdir. Bunun gibi Cenab-ı Allah yine mesela En'am suresi 73. ayette, Tevbe suresi 94-105. ayette, Ra'd suresi 9. ayette, Müminin suresi 92. ayette, Secde suresi 6. ayette, Haşr suresi 22. ayette okudum. 62 Cuma suresi zannediyorum 8. ayette. Bütün daha başka ayetlerde âlimü gayb ve şehadet der Cenab-ı Allah. Yine başka ayetlerde velillâhi gaybü semâvâti vel arz, göklerin ve yerin gaybı Allah içindir. Mesela 12. Yusuf suresi 26. ayet, Nâr suresi 77. ayet, Hud suresi 123. ayet. Yine başka ayette âlimü gaybi Allah gaybi bilir ve la yusru aleyhi ala gaybi haden illa men irteza min rasul. Yine burada Cin suresi 26. 27. ayette. Kul innemel ilmu indallah yani yine bu esas ilmin Allah katında olduğunu Mülk suresi 26. ayette. Bu kadar yani ayetlerde Cenab-ı Allah bütün gaybleri bildiğini açıkça apaçık ifade buyurduğu halde Allah gaybi bilmez. Haşa iddialarda bulunuyorlar. Ve bunu derken bir de Cenab-ı Allah'a zaman izafe ettiklerinin farkında. Nasıl bir veseni yani putperest küfre girdiklerinin de maalesef farkında değiller. Oysa işte bunu ne için söyledim? Bunlar bir matenket için diye şunun için söyledim. İşte yine bu gerek bahsettiğiniz zatlara gerek Hazreti Üstad'a tenkitleri yani açıklama babında daha Kur'an-ı Kerim Bakara suresinde 2. suresinin başında müminleri överken bakın ellezîne yu'ne bil gayb onlar gaybe iman ederler. gaybe iman ederler. Şimdi demek ki neyi anlıyoruz burada? Hakikat aslında gaybtadır. Fizik alemde değil.
Bunu herkes inanır. Yani
nasıl kelimelerin asıl varlıkları zihin aleminde birer mana olarak varsa, ki bir bakıma bu benim zihnimdeki manalar başkaları için gayiptir.
Evet.
Bir gayiptir. Ha, asıl manalar gayiptaysa, mahiyet dediğimiz şey aslında gaybi ise, herkesin hiçbirimiz mahiyet görünen bir şey değil ki. Tamamen gaybi ise, fakat varlığını bize bu işte fizik alemde cisimler olarak ortaya koyuyorsa, İşte bütün hakikatler, dini hakikatler, hepsi de bunlar aslında gayiptadır.
Gayiptadır.
İşte iman ve Müslümanlığın, müminliğin birinci açılan kapısı gaybe iman. Yani hakikat aslında fizik alemde gördüğümüz değil, bu fizik alemde tezahür eden onun altındaki batındadır, gayiptadır. Sen bunu inkar edersen bu defa gaybe iman, ki dine imanın, dinin kapısını kendine kapamışsın demektir açıkça. Sonra da bakın,
mü'mine bir gayb. İmanın birinci şeyi gitmiş oldu.
Cenab-ı Allah hiçbir zaman mü'mine bir gayb demiyor bakın. İsim cümlesi kullanmıyor. Yani gaybe iman birden sonuna kadar elde edilen bir şey değildir. Gaybe iman. Bu sürekli olarak delillerle insan ölünceye kadar bu imanda terakki yaşanır. Bundan dolayı bu öyle bir terakki ki, Hazreti İbrahim gibi üllazım bir peygamber, yani bu Allah'ın ölüleri diriltmesi ki, yani bizim için gaybi bir şey tamamen, daha bunu yaşamıyoruz. Bunu konuda yakin sahibi olmak için ya Rabbi diyor, bir takım açık deliller göster, sen bunu nasıl yaratırsın?
Evet.
Bir gayb konusunda bir peygamber dahi ona bilmede, ona olan imanında terakki yaşar. Bu insanlar bir defa bu kadar bir gayb alemi birbiri altına tabakalardan oluşan sonsuz bir alemdir bu alem. Cenab-ı Allah'ın zatına varıncaya kadar, zat-ı bat denilen, hüve ile ifade edilen veya ona varıncaya kadar bu gayb alemlerinin tabakaları var ve burada yolculuğun bir takım kaideleri vardır. Dolayısıyla yani bu alemlerde seyahat edenlerin tenkit etmek, bu defa zaten haşa bir de kalkıp Allah gaybı bilmez demek, bir takım yani gaybı haşa Cenab-ı Allah'tan daha büyük, daha öte, Allah'ı gaybın bir parçası olarak değerlendirmek, zamane ve maddeye hapsetmek manasına gelir ki bu bütünüyle bir küfürdür. Yani ne iddia ettiklerinin farkında değiller. Söyledikleri sözleri nereye vardıklarının hiçbir zaman da maalesef farkında değiller.
Hocam bir ara verelim. Hocam aslında bunu bilmek için profesör olmaya gerek yok. İmam Gazali'nin karşısına çıkan yaşlı teyze gibi Cenab-ı Hakk'a olumsuzluk isnat etseniz elinde sopayla sizi kovalar aslında.
İşte bilmemek için profesör olmak gerekiyor günümüzde.
Bu profesör cehaleti biraz. Hocam aradan sonra devam edelim müsaadenizle. Değerli seyircilerimiz az sonra tekrar beraberiz. Hocam aradan önce Kur'an-ı Kerim'in birçok mana tabakası olduğunu, bunun sadece kelimelerdeki o zahiri manaya takılıp kalmanın aslında bir seviye göstergesi olduğu üzerinde durmuştunuz. Verdiğiniz örneklerden de aslında İbn Arabi gibi bu büyük zatlara tenkit eden insanların bu kelimelerdeki zahiri manayı da anlamadığını ifade ettiniz. Bu haç örneğinde olduğu gibi. Müsaade ederseniz hocam vaktimizi değerlendirme adına ben bir başka soru sorayım. Ondan sonra devam edelim. Bir de hocam bu ebced hesabı yani Bediüzzaman'ın da aslında çok fazla kullanmadığı ama Sikke-i Tasdik-i Gaybi gibi kitapta bahsettiği ebced ve cifre hesaplarının da biraz tenkide maruz, tenkit ediyorlar. Bu ebced hesabının İslam'da bir gerçekliği var mı diye sorarak başlayayım.
Hocam ebced hesabının olmadığını iddia etmek ayrı bir cehalet. Çok basit. Niye ayrı bir cehalet? Çünkü kainatta her şey, her bir varlık Cenab-ı Allah'ın adil ve mukaddir gibi isim ve sıfatlarının tecellisi olarak belli bir orantıya sahiptir. Yani her şeyde muhteşem bir orantı vardır, tenasüp vardır. Her şeyde yani. Yani buradan hareketle diye biz matematiki bir düzen vardır. Mesela bunun üzerinde çalışan bazıları altın oran diye bir şeyden bahsederler.
Evet.
Yani altın oran diye bir şeyden bahsederler. Ve bu her şeyde yani baktığımızda kainatta bir yaprakta dahi, bir çiçekte, bir hücrelerde bile muazzam bir orantı vardır ki işte bu da adalet demektir, adil bu demektir. Yani tam her şeyin yerli yerinde ve mütenasip şekilde olması. Bunu da matematik, yani birinci derecede bununla ilgilenen ilim de matematik ve geometri, hendese ilimleridir. Şimdi ebced hesabı, Kur'an-ı Kerim'deki bu ebced değerler bir manada işte bu kainattaki sistemin, düzenin ve bunu ifade eden dilin, yani ifade eden dilin, kelimelerin, lisanın matematiki değerlerinden ibarettir bu.
Evet.
Zaten şimdi bir yandan bunu insanlar inkar ederken böyle taraftan çok da kullanıyorlar. Şimdi kullanılmıştır. Ebced aynı zamanda kainatın matematiki düzenini, dilin dildeki orantıyı, hendeseyi ortaya koyduğu gibi, bunun ifadesi olduğu gibi, aynı zamanda tarihi ve edebi bir gerçektir. Yani çeşmelere gidin, bugün Osmanlı döneminden kalmış çeşmelerde bile, hala o kitabeleri okuduğumuzda her birine birer ebced düşürüldüğünü görürüz.
Evet.
Yani bu, o kadar yaygındır ki tarihimizde bu. Çok önemli hadiseleri, özellikle şairler, ebced düşürerek onları bir manada edebiyata mal etmişlerdir. Şimdi Türkiye'de hemen herkesin belki duyduğu, çoklarını diyelim en azından duyduğu bir başka ebced gerçeği. Sebe suresinde 15. ayet, ki orada hemen yarım sayfa kadar Sebe medeniyetinden bahsedilir. Dikkatli okunduğunda hakikaten bir tarihi, çünkü tarih misliyle tekerrüden ibaret olduğu için, o Kur'an'da anlatılan aslında Sebe suresinin, Sebe medeniyetinde Osmanlı medeniyetini görürsünüz. Çok net olarak görürsünüz. Eğer bir ebcedi değerini yaptığınızda Osmanlı'nın kuruluş, yükselme, yıkılış, yıkılış sebeplerini tarihlerde bulursunuz orada. Çok rahat bulursunuz. Buna girmeyeceğim ayrıntısına. Fakat sadece çok meşhur birkaç misal. Orada Beldetün Tayyibetün tabiri var. Beldetün Tayyibetün ebced olarak 857'yi verir. 857 Hicri, miladi 1453'tür ki İstanbul'un fethidir. Ve çok açık bir şekilde bunu hem alimlerimiz, hem tarihçilerimiz, edebiyatçılarımız kullanmıştır. Aynı zamanda orada sebe anlatırken Kur'an-ı Kerim, bir suyun iki kenarındaki bahçelerden, uzayıp giden bahçelerden bahseder. Mesela işte bu İstanbul, yani o dönemdeki sebe medeniyetinin başkenti olan yer, demek İstanbul'a çok benzeyen. Yani bunları çok açık şekilde görürüz. Bu zahiri benzerliğin yanı sıra Beldetün Tayyibetün de İstanbul'un fethini veren ve o dönemdeki İstanbul'u tayyip bir belde olarak, çok güzel bir belde olarak bize anlatan Kur'an-ı Kerim'deki bir ifadedir. Kur'an-ı Kerim zaten çok açık olarak her şey Kur'an'da vardır diyor.
Evet.
Bakabilen, bulabilen için.
Ya,
şimdi bir başka misal vereceğim.
Evet,
bir başka açık misal vereceğim. Mesela وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُرْ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ اَنَّنْ اَرْزَ يَرِسُهَا اُبَادِيَا السَّالُحُونَ Kanaat-ı Arzen herhalde Enbiya suresinde. Mesela biz zikirden sonra Zebur'da yazdık ki yere benim salih kullarım varis olur.
Evet.
İbn-i Kemal Hazretleri Yavuz Sultan Selim'in müftüsü
Şeyhülislam'ı
buradan 10 tane delil çıkararak, 10 delil Yavuz Sultan Selim Mısır fethine teşvik etmiştir. Bakın nereden çıkar? Ben 5 tanesi var aklımda kalmış. Okumuştum bunu. Velagat, ebced hesabı 140'tır değeri. Selim, o da 140'tır. Birincisi bu. Yani sultanım diyor. Burada Kur'an-ı Kerim legat, hem lam hem de kat, bunlar teykit ifade eder. Velagat teykit ifade eder. Yani teykit de diyor Cenab-ı Allah senin, aynı değere sahip senin diyor.
Evet.
Mısır'ı fethedeceğini burada diyor teykiden bildiriyor. Bir, ketebna fi zebur, Zebur'da yazdık. Ebced değeri bunun 925-924'tür ki hicri olarak miladi 1517 Mısır'ın fethedildiği tarihi verir. Bakın. Üçüncü delil diyor ki Zebur diyor baş harfindeki Z harfi Zemherir. Yani aynı zamanda Zemher, yani kış ayında diyor sen bunu fethedeceksin. Nitekim Ocak ayında fethedilmiştir Mısır. Ocağın 15'i biliyorum fethedilmiştir. Aynı zamanda diyor ki burada minbadi zikr.
Evet.
Zikrin 920'dir. Bu da 1513-12 tarihini, 13-14 tarihini verir. Yani sen önce diyor, bundan önce de bazı fetihlerde bulunacaksın. İşte Çaldıran Savaşı, arkasından Kudüs'ün fethi, Mercidabık gibi. Bunlardan sonra diyor sen burayı fethedeceksin. Aynen dediği gibi olmuştur. Yine arz tabiri diyor Kur'an-ı Kerim'de. Yeryüzü olarak kullanıldığı gibi diyor, Mısır ve Filistin içinde kullanılır. Sen diyor Mısır'a giderken hem Filistin'i hem de diyor Mısır'ı fethedeceksin. Bakın. Yerisiye ubadiye salihun. Yani salih kullarım varis olur, mirasçı olur. Bir insanın diyor elde ettiği en kolay mal mirastır. Dolayısıyla senin için bu fetih çok kolay olacak diyor. Hakikaten kolay bir fetih olmuştur Hazreti Yavuz için. Ubadiye salihun, Osmanlılar diyor salih bir kavimdir. Allah'ın salih kullarıdır. Hem onların salihatına delil, hem de diyor senin milletinin Mısır'ı fethedeceği. Bunun gibi 10 tane delille. Nereye? Ve bunu Mısır fethine çıkmadan söylüyor. Ve Yavuz Mısır fethine çıkıyor. Aynen İbn-i Kemal'in söylediği gibi 10 tane delille burada. Bir yandan bu ayet-i kerime ahir zamanda inşallah yeryüzüne yine salih kulların varis olacağı müjdesini verirken aynı zamanda cennete varis. Çünkü arz Kur'an-ı Kerim'de Zümer suresinin sonunda cennet manasını cennetin arzı olarak da geçer. Cennete de onların mirasçı olarak gireceklerini salih kulların bildirir. Aynı zamanda bakın bir diğer mana tabakası Yavuz'un Mısır'ı ve Filistin'i Kudüs'ü fethedeceğini bildirir. Bakmasını beğenler çünkü bundan başka ne kadar daha fetihler anlar. Bir diğer açık misal veriyorum. Hazreti Bediüzzaman tenkit ediyorlar. İnne atayna kelkevser fesalli rabbike vennar inne şahreke örebter. O da der ki mesela burada kelkevser fe. Bu üçün abced değeri 857. Yine İstanbul'un fethi. Kevser çok büyük hayır demek. Yani burada diyor Allah İstanbul'un fethini Peygamber Efendimiz'e müjdeliyor. Demek ki Efendimiz bu müjdeyi arıyor ki kendisi Buhari'nin tarihinde Hakim'in Müstedrek'indeki Hakim'in Müstedrek'i Buhari Müslim'in şartlarına uyan fakat onlar tarafından bulunamamış hadisleri ihtiva eder Hakim'in Müstedrek'i. Dolayısıyla yani Buhari Müslim'in ilavesi demektir zaten Müstedrek ilavesi demektir. Orada bu hadis geçer. İbn-i Hanbel'in müsnedinde geçer. Bakın çok sahih bir hadistir. Ve Konstantiniyye muhakkak fethedilecek. Onu fethedilen emir ne güzel emir, asker ne güzel askerdir. Efendimiz bu müjdeyi arıyor ki Nâteyna'da bunu çok açık bir şekilde bize beyan buyuruyor. Evet. Şimdi Hazreti Üstad burada dediği gibi bakın arkasından diyor gelen Fesalli, bunun ebced değeri 402'dir. Yani diyor İstanbul'un fethinden sonra 402 yıl İstanbul şeyin başkent olarak kalacak. O Osmanlı Devleti'nin hakikaten öyle olmuştur. 1455 fakat burada hicri olarak 402'den çıktığınız zaman diğerlerine düştüğü 1935 eder düştüğünüz zaman bu defa karşımıza 1922 tarihi çıkar ki bir manada İstanbul'un artık hilafetin merkezi olmaktan çıktığı tarihtir. Evet. Arkasından Venhar gelir ki Hazreti Üstad aslında Şafii'dir. Fakat burada Şafii'lere göre Venhar'ın manası namazda her tekbirde ellerini kaldırın manası verirler. Hanefiler kurban kes manası verirler. Hazreti Üstad da demek bu Hanefilerin manasını tercih ediyor. Onun da ebced değeri Venhar'ın inhar olarak Venhar olarak şey yaptığımızda 264 eder. Bunu da 1453'e topladığımızda ve hicri olanı miladiye çevirdiğimizde 1711 tarihini verir. Hazreti Üstad'dır 1711'e kadardır Osmanlılar ve İslam ümmeti galibane hakim olacaklardır. Bizim hakikaten tarihte kazandığımız nihai büyük meydan savaşı 1711 Prut Savaşı'dır. Ondan sonra kazandığımız çok ciddi bir meydan savaşı yoktur. Bunu da Venhar'la yani o düşmanlarınızı öldürme, kesme yani. Bununla Cenab-ı Allah burada ifade ediyor. Arkasından inne şâneyke velebter, şâneyke velebter hakem bine biraz. Peygamber Efendimiz'e haşa yani soyu kesik diyordu. Cenab-ı Allah burada soyu kesik olmasını bırakın. Ben ona çok büyük hayırlar vereceğim gibi bütün çok da büyüyecek bir nesil vereceğim. Evet. Nesil vereceğim. Esas bunu iddia edenlerin diyor soyları kesik veya sistemleri kesiktir. Hazreti Üstad buradan günümüze ayet hakikaten çok güzel manalar çıkarıyor. Mesela burada diyor bu ayetin içinde ahir zamanda deccaliyeti temsil edeceklerin diyor isimleri vardır. Bunları zikrediyor ve bunların isimlerinin diyor üçünü ebced değerleri bu ayetin ebced değerine verir. Daha sonraki bir dönemde ortaya çıkacak yine deccaliyetin temsilcilerinin üç kişinin isimlerini ebced değerleriyle harf sayılarıyla dahi burada görürüz çok açık bir şekilde. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim böyle bize bile bilenlere bunun yolunu bilebilen dedi ki ebced ve cifir çok karışık bir hesap. Ben biraz öğrenmeye çalıştım, öğrenemedim. Sadece zahiri harflerin o bazı değerlerini herkes öğrenebilir, öğrendim. Fakat bunun hangi ayet ilhamen de gelmesi lazım, hangi hadiseye bakıyor. Ama bu konuda gerçek manada hakikaten Hazreti Üstad'ın eğer itirazları varsa verdiği oradaki diyelim şey tarihlere baksınlar, itiraz etsinler.
Sonuç çıktıysa söylenebilecek bir şey yok zaten.
Efendimiz İstanbul'un fethini müjdelemiş, fethi o bu defa diyelim fethedilmişse çıkmışsa nasıl itiraz edersiniz? Hakimin müstedreki İbn Hanbel'in müsnedi, Buhari'nin tarihi İstanbul'un fethinden 5-600 sene önce kaleme alınmış eserler bunlar. Nasıl ifade edersiniz bunu da, izah edersiniz?
O İbn Arabi'nin de
yüzlerce gayetle alakalı bilgileri var. Cenab-ı Allah bunu bir şekilde Efendimiz'deki ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah dilediği Resullerine diyor bunu bildirir. Dilediği kadar bildirir, Efendimiz'e bildiriyor. Ve bunlar tevatür haline gelmiş ki en azından Bediüzzaman Hazretleri'nin bu şeyden takip edilebilir bunlar. Mucizat-ı Ahmediye'de pek çokları var. Ve pek çokları da Buhari-i Müslim hadisidir bunların yani. Orada var.
Ayet-i Kerim'de de hocam o gayıpla ilgili hem de Rum suresinde Cenab-ı Hak.
Rum suresinde aynı şekilde var. Ve bunun gibi mesela Fetih suresinde zahiri olarak o kadar gaybi müjdeler var. Fetih suresinde bunları fakir kısaca kaydetmiştim. Şeyde yapabilirsem ama.
Ankara'nın başkent olacağını da bir veli çıkarıyor.
Muştak Efendi. Evet. Çok açık bir şekilde. Mesela Müslümanların büyük zaferler kazanacağını şeyden sonra, Hudeybiye'den sonra ganimetler alacaklarını, Cenab-ı ve aynı zamanda Allah'ın onlara büyük ganimetler, zaferler bahşedeceğini, nimetini tamamlayacağını 6. yılda Fetih Suresi'nde 6. yıl inmiştir hicretin. Orada beyan buyuruyor. Nitekim 2 sene sonra Mekke fethediliyor. O arkasından Efendimiz 2 sene sonra veda haccında bu defa Allah nimetlerini tamamladı ayet iniyor. Demek ki bakın 4 sene sonra olacağı Cenab-ı Allah 4 sene önceden haber veriyor. Ve münafıkların Hudeybiye'den sonra çok ganimet getirecek bazı seferler için gitmeye çalışacaklarını fakat bunlara katılma izni verilmeyeceğini Efendimiz Kur'an-ı Kerim'de beyan buyuruyor aynı şekilde. Ve daha sonra o Hudeybiye seferine katılmayanların Arabilerin veya diğer bazı münafıkların çok daha zorlu bir savaşa çağırılacaklarını, Tebuk Savaşı'na çağırılacaklarını beyan buyuruyor ki buna da maalesef katılmıyorlar. Evet. Yani Fetih Suresi'ne dair bu kadar Hayber'in fethi haber veriliyor. Peygamber Efendimiz'in çok emniyet içinde Hudeybiye'de yapmadığı, Hudeybiye'de önüne mani olundu. Umre'yi ve Haccı emniyet içinde yapacağını Cenab-ı Allah orada beyan buyuruyor. Kur'an'da dahi zahiren bile baktığımızda gelecekle alakalı o kadar çok haberler vardır yani. Evet. Haberler var. Bunları Allah bildirmiş. Ve büyük Allah'ın bu konudaki bir takım zatlarda mesela çok açık misal daha vereyim. Son olarak misal daha vereyim. Taberi tefsiri herkesin yani kütüphanelerde vardır. Diyen okuyabilir. Gereken de yine baktım buna dün akşam baktım. Başındaki hamim, ayn, sin, kaf. Bu 5 tane bunlar mukatta harfleri denir. Birisi diyor Taberi tefsiri hemen ilk olarak aldığı mani olarak bu ayetin mani olarak aldığı rivayet budur. İbn Abbas'a gelerek diyor, ismini de veriyor, gelen zatın hafızamda değil. Dedi ki diyor, bu ayetin manası nedir? Ha, mim, ayn, sin, kafın. İbn Abbas 3 defa cevap vermiyor, yüzünü dönüyor. Yanında şey var, Efendimiz'in o sır dostlarından, münafıkları kendisine ismen bildirdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Huzeyfe bin Yemen var. Diyor ki, ben diyor bu zat niye cevap vermedi, sana söyleyeyim mi diyor. Niye cevap vermedi diyor. Bir zaman gelecek diyor. Doğudaki nehirlerin birinde diyor. Bu zatın diyor soyundan gelen bazıları inecekler. Orada diyor çok güzel iki tarafında o nehrin şehir kuracaklar. Ve daha sonra da diyor burada diyor yine bu zatın soyundan Abdülilah ismi, ilah isminde birisi hükmedecek diyor. Ama burada diyor bir yangın çıkacak bir gece. O yangın diyor her tarafı diyor karartacak diyor. Kapkara hale getirecek. Ve her diyor Cebbar ve Anit diyor burada karşı karşıya gelecekler. Büyük bir fitne olacak ve Abdullah diyor orada katledilecek diyor. Büyük bir fitne katledilecek. Bakın o kadar Hamim'den ayrıntıyla Abdullah ismini biliriz. Hiç Abdullah diye isim duydunuz mu? Abdullah. Enteresandır. Bundan İbn Abbas Hazretlerine sorulan bu soru Hazreti Huzeyfe'nin verdiği bu cevaptan bir 60-70 sene sonra Abbasiler Bağdat'ı kuruyorlar. Bakın Dicle'de. Bağdat birden iki yandadır. Evet. Aradan 1200 sene geçiyor. 1300 sene hatta geçiyor. Bu defa 1920 zannediyorum 22-23 yılında burada yine Haşimilerden yani Abbasilerle aynı soy biliyorsunuz. Hazreti Abbas Efendimizin amcasıdır yani Haşimilerden. İşte Hüseyin'in Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal. Burada krallık Britanya İngiltere himayesinde bir Irak krallığı kuruluyor ve amcasılarından birisi Abdülillah da bunun amcası. Düşünün aynı soydan gelen. Ve bu naib-i kral olarak yani zahirde kral şey de Faysal fakat esas idare Abdullah'ın elinde. Osmanlıların paşaları Nuri Said Paşa da başbakan. Ve bu daha sonra fakat bunlar 1954-55'te bir Bağdat Paktı. Türkiye'nin de katıldığı İran, İngiltere, Irak Bağdat Paktı kuruluyor. Fakat bu defa derin hoşnutsuzluklar var. Sosyalizm biraz tesir etmeye başlamış İslam dünyasına. Ve 1958'de biraz Nasır'a da özenerek, Mısır'da Nasır'ın da özenerek General Abdülkasım burada bir darbe yapıyor. Sosyalist bir darbe yapıyor. Evet. Rusya nüfuzuna giriyor. Ve bu darbede işte Nuri Said Paşa da öldürülüyor. Abdullah da öldürülüyor ve çok büyük bir fitne. Orada her cebbar anit, Kur'an-ı Kerim'de enteresan. وَاسْتَفْتَهُ وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ anit. Herkes diyor burada bir biz galip geleceğiz, fetih bizim olacak diye iddiada bulundular. Fakat diyor her cebbar yani böyle her tiran, her despot ve her inatkar kaybetti orada diyor Kur'an-ı Kerim. Enteresandır bu ayetin ebced değeri de 58'i verir. 1958. Yani o ihtilali verir. Şimdi nereye korsunuz bu hakikatleri? Nasıl inkar edersiniz? İzah etsinler. Ha şimdi Bediüzzaman bunu niye kullanmış? Hazreti Üstad bunu niye kullanmış? Cafer-i Sadık Hazretleri de bununla çok meşgul olmuş bilinir yani. Bu ilmin tamamına vakıf. Herkes tamamına değil, tamamına vakıf. Hazreti Üstad bunu mecburen fakat kendisine sonra olacaklardan ziyade niye kullanıyor? O kadar zor ve ağır şartlarda bir hizmet veriliyor ki o dönemde. Bunu yaşamayan bilmez. Yaşamayan. Afyon'da Hazreti Üstad'ın kaldığı hapishane ahırdan bozuna bir hapishanedir. Ve kendisi 1945 zannediyorum Afyon hapishanesine 73 yaşında zayıf, hasta, alil ve bir insan orada tecritte tutuluyor. Hücre hapsinde. Ölsün gitsin diye Afyon'un soğuğunda bir delik var kaldığı koğuşun. Açık pencere yok. Camı yok. Ve kaldığı o koğuşun hücrenin altına su döküyorlar. Su da buz tutuyor. O buzun üzerinde, o Afyon'un kışında, o rüzgarına, Afyon'un kışına maruz olarak 1,5 sene kalıyor orada. Bunun gibi. Ömrüm diyor memleket hapishanelerinde ve diyor cephelerde geçti. Çekmediğim acı ızdırap, maruz kalmadım diyor hakaret kalmadı. Eğer diyor dinim beni intihardan men etmeseydi, Said diyor çoktan toprak olup gitmişti. Şimdi bu derece böyle bir şeyler içinde yaşamış bir insan, bu şartlar altında hizmet vermiş. Sürekli cepheden cepheye koştuğu gibi bir zaman, daha sonra da memleket memleket sürgüne gönderilmiş. Memleket hapishanelerine takılmış. Ölsün gitsin, 22 defa zehirlenmiş. Ölsün gitsin diye kaldığı hücrenin ayaklarının altına su dökülüp buzun üzerinde kalmaya mahkum edilmiş. Ve aynı şekilde ahırdan bozuna bir koğuşta penceresi olmadan bir delik, yani açık bir delik içinde Afyon'un kışında hapishane yaşamış. Evet. Denizli hapishanesinde kalmış. Her yer bunun gibi. Eskişehir hapishanesinde kalmış, hapishanelerde kalmış bir insan.
Ve talebelerin hiçbir suçu yokken
hiçbir suçu hocam. Yok. Talebelerin hepsi fakir. Aynı zamanda arada bir toplanıp hapishanelere tıkılmış bu insanlar. Bu şartlarda bir yanda hizmete götürürken o talebelerinin de kuvve-i maneviye takviye ihtiyacı var. Bugün Türkiye'de hani şu cemaatin yaşadıkları var. Ama bu cemaatin bu yaşadığı, üstadın ve talebelerinin yaşadığıyla %1 dahi değildir, kıyas edilmez. Şimdi bu kadar ağır şartlarda o fakir insanlar evlerinde kendileri hapishaneye düşünce idare edecek kimse yok. Aylarca hapiste kalıyorlar bu insanlar. Ve böyle şartlarda hizmet ederken onların kuvve-i maneviyelerini kuvvetlendirmek için ki Risale-i Nur'un hakkaniyetine Kur'an'dan deliller aramış. وَلَا رَبِّمْ وَلَا يَابِسِنْ لَا فِي كِتَابِ مُبِينَ Allah yaş ve kuru herkes diyor, her şey Kur'an'da vardır. Evet. Aramasını bilene her birimizin hayatı hem de doğumumuzdan ölümümüze ve yarın ahirette cennete ve cehenneme mi gideceğiz Allah muhafaza? Nereye gidersek oraya kadar her bizim hayatı Kur'an-ı Kerim'de vardır. Bulabilene, bulamayanlar kendilerine yazsın. Evet. Dolayısıyla ben diyor Eskişehir Hapishanesi'nde böyle bir soruyla karşı karşıya kaldım. Sen Hazreti Ali'den, Abdülkadir Geylani'den, Risale-i Nur'un hakkaniyetinden deliller getiriyorsun. Halbuki söz Kur'an'ındır. Kur'an'da yok mu? Bu defa 33 tane diyor ayet önümü açıldı. Ayetler, hadis-i şerifte ayetler diyor birer melek gibidir. Melek-i natıktır. Üstad da kullanıyor. Melek-i natıktır diyor. Yani biz Kur'an'a bakarız da fakat Kur'an ayetleri onların önüne temessül eder. Benimdir. Ve tek tek Kur'an'ı tarayarak şu ayet, şu ayet, şu ayet Risale'ye bakıyor demiyor. Birden o aklına gelen, temessül eden ayetlere hesabını yapıyor. Hakikaten bakıyor ki hepsi Risale'nin tarihlerini veriyor. Evet. Kendi hayatının tarihlerini veriyor. Risale'nin tarihlerini veriyor. Bunlar yoktur demek, yoktur demek. Haşa Kur'an-ı Kerim bunları ihmal etmiş, anlamamıştır demektir. Yaş ve kuru her şey yani demek ki tarihte ve her şey Kur'an'da vardır ayetini inkar etmiş demektir. İnkar ediyor demektir. Bu ayetlerde Risale-i Nur övülüyorsa bakın Allah'a nur-ı sembeti verars. En müteşabih ayetlerdendir. Bununla ilgili İmam Gazali Hazretleri Mişkatül Envar diye Nurlar Feneri diye bir kitap yazmış. Elmalı Hamdi Yazır okusunlar. En azından. Yani o büyük müfessirimizi okusunlar. Çok güzel açıklar bu ayeti. Ve başlarken de İmam Gazali bu kitabının özetini verir. Sonra bakın yani edep büyüklerde nasıldır burada görelim. Gerçek ulemada nasıldır görelim. İmam Gazali'nin bu nurlu sözleri hoştur ama der. Ayet nur ayeti. İmam Gazali bununla ilgili kitap yazmış. İmam Gazali'nin sözleri de nurlu sözler. Evet. Fakat sonra burada kendi İmam Gazali'yle uyuşmadığı bazı noktaları ayetin tefsiri noktasında zikreder. İkisi de doğrudur bizim için. Ayrı evet. Konu. Birbirine bunlar çelişen şeyler değil. Ayetin her biri farklı mana tabakalarını birisi yakalar, birisi onu yakalayamaz. Evet. Ayrı mesele.
Hocam yani burada bir ayetin kendi zahiri manası var. Onu kimse inkar etmiyor zaten. Hı. Herkes onu kabul ediyor. Bu ebcedle çıkarılan şeyler de herkesi bağlamıyor.
Bakın sadece ebced de değil. Allah'ın nuru ismi ve arada sadece ebced de yoktur. Bakın bu ayette ebcedle baktığımız zaman buna hem elektriğin, evet. Baksınlar 1. Şua'da Hazreti Yusuf Risale'de baksınlar. Hem elektriğin, elektrik bir defa da icat edilmemiştir. Edison'un en son yaptığı elektriği bize yani faydalanmak için ampul icat eder.
Elektrik
1700'lerin sonundan başlayarak 1900'lere kadar hemen hemen 1,5 asra yayılan bir icat süresi vardır. Bu ayette bu her bir elektriğin icat ile ilgili, bulunuşla ilgili o tarihlerin, önemli tarihin her birisini görürüz.
İbn Arabi'nin de bunları söylediği zikredi.
Evet, her birini görürüz. Bunları gördüğümüz gibi aynı zamanda bu ayet-i kerimede elektriğin bize şeyi vardır, ampulün şekli vardır ya. Evet. Ampulün şekli vardır. Allah nuru ismati biraz. Mesela nuru kemişket. Fiyem misbah. El misbah fi zücace. Evet. Yani bir ampul. Ampulün içinde bir tane o teller, elektriğin telleri. O tellerde parlayan enerji, elektrik. Çok açık bir şekilde bu şekli çizer Kur'an-ı Kerim. Evet. Bu şekli çizer orada. Bir yandan ahir zamanda Cenab-ı Allah kendi nurunun bir bakıma fizik alemdeki bir tecellisi olan elektriği bu ayetinde haber verdiği gibi diğer yanda da yine aynı tarihlerde Nisari-i Nur'un Hazreti Üstad'ın doğumundan 60'a vefatına kadar hatta daha öte nur hizmetinin çok belli tarihlerini verir. Çok belli. Şimdi ne diyeceksiniz buna? Aynen tutuyorsa. Bir başka misal vereyim. Yani Hazreti Üstad çok açık bir şekilde.
Sonuçlarından bakarsak.
İbrahim suresinde 5. ayette.
Vaktimizi açtık
evet,
hocam.
Biz diyorum Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a gönderdik. Onları karanlıklardan nura çıkarsın. Allah'ın günlerini hatırlatsın diye. Şimdi bakın. İlk defa Türkiye'de darbeler 1960'da başladı. Hazreti Üstad bu ayetten hareketle zavallı millet diyor. Her 10 yılda bir başına gelenlerden ders almaz. Her 10 yılda bir aynı musibete maruz kalır diyor. Bakın 60, 70 ve 71. Hatta 60 Mayıs'ta diğeri Mart'ta oluyor. Yani hemen hemen 10 yıl küsur var. 80, Biri Mart, diğeri Eylül. Yani evet. 9 yıl, 9 yıl, 8 aya kadar. Yine 10 yıl var. 80'den sonra 91 veya bir darbe daha diyebilirsiniz. Veya 97. 97, 28 Şubat'tan 2007 yeni bir atlatılmış müdahale. Bunun gibi her 10 yılda bir bu ülke müdahalelere maruz kalıyor. Hayata baktığımızda daha ileri tarihte 10 yıllar da veriyor. Yani evet. Bunlar hepsi doğru çıkıyorsa Bediüzzaman'da bu hayata dayanarak daha hiçbir darbe yapılmadan ki Hazreti II. ilk darbe 60'ta Üstad vefat etmişti. Ruhun nufkuna yürümüştü. Radiyallahu anh. Rahmetullahi. Şimdi bunları haber vermiş Hazreti Üstad. Siz buna nasıl inkar edersiniz? Ha, işte Hazreti Üstad o çok zor döneminde talebelerinin şeyin tamamen kuvve-i maneviyesini takviye adına, güçlendirme adına o dönemin müthiş muhalefetine karşı koruma adına bir tane destekçi ne ulemadan meşahitten yok. Sürekli olarak toplanıyorlar.
Belki üstadı destekleyen birkaç ulema olsaydı çok farklı.
Hapishanelerde ölenler var. Evet. Kafaları şeylerin karakolların duvarına vurula vurula öldürülenler var. Şimdi bu insanları siz takviye adına Kur'an-ı Kerim'de bunlar nazara verilmişse bunları söylüyorsunuz. Evet. Yani siz bunları keşfedemiyorsanız veya ne bileyim kendinizi bulamıyorsanız orada neyseniz yani bu defa bilene niye itiraz ediyorsunuz?
Evet. Hocam bütün bunlara rağmen yine de üstad diyor ki biz demiyoruz ki ayetin manayı sarihi budur. Ta hocalar fihi nazar desin. Hem dememişiz ki manayı işarenin külliyeti de budur. Evet. Yine keşfedebilen keşfetsin diyor. Bir taraftan da hocam Risale-i Nurları sanki üstad bütünüyle böyle ebced ve cifir hesapları üzerine kurulmuş bir kitap gibi öyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Halbuki muhakemat gibi, işaretül icaz gibi, 10. söz gibi yani çok ilmi belki de bugün hiçbir profesörün o seviyede bir eser ortaya koyamayacağı derecede ilmi hakikatler de var. Aradan sonra başka bir konuyla hocam devam edelim. Değerli seyircilerimiz az sonra tekrar beraberiz. Hocam aradan önce ebcedin bir ilim olup olmadığını, ilmi gerçekliği olup olmadığı üzerinde uzunca konuşmuştuk. Siz de bunun tarih boyu kullanıldığını, hatta işte Kur'an-ı Kerim'de gaybi haberlerin olduğunu, Efendimizin bu meyandaki sözleri olduğunu ve ulemanın da bunu kullandığını, üstadın da aslında şartların gerektirdiği mecburiyetten dolayı belki talebelerinin kuvve-i maneviyesini takviye etme adına bunlara yer verdiğini söylemiştiniz. Bugün de hocam aslında o kitapta anlatılan şeyler sanki bütün işte üstadı okuyup dinleyen insanlar tarafından sürekli dilden dile dolaşan şeyler değil. Belki o dönemde evet. Talebeleri tarafından okundu, değerlendirildi. Bir de hocam son bir şey sormak istiyorum vaktimiz ölçüsünde. Yine tenkit edilen sanki üstadın işte bu ilimleri biliyor olması veya başka değerlendirmeleri de nazara alarak böyle seçilmiş bir insan gibi kendisine bir kıymet verdiği söyleniyor bir taraftan. Bir taraftan da bu ahir zamanla ilgili gündeme geldiği zaman hep Deccal ve Mehdi meseleleri gündeme geliyor. Ve bu mevzular üzerinden de üstada biraz haksızca mı diyelim, insafsızca mı diyelim tenkitler oluyor. Üstadın bu mevzudaki yaklaşımlarını nasıl değerlendirmek lazım?
Şimdi Risale-i Nur, hani güzel buyurduğunuz gibi hocam, aslında gerek Risale ile ilgili Hazreti Ali Efendimiz'den, Hazreti Abdülkadir Geylani Hazretlerinden ve Kur'an-ı Kerim'den Risale'lere verilen bir takım haberlerle alakalı bunlarla dolu değil. Evet. Hazreti Üstad bunları arz ettiğim gibi talebelerini takviye için o dönemde mecburen bunlara şey yapmış, yani temas etmiş, bazı misaller vermiş. Evet. Çünkü çok da itirazlar var. Mesela en fazla itiraz edenlerden birisi bir müftüdür. O çok nezih bir lisanı olduğu halde yine bir başkası için hoca bozması der. Yani mecbur kalıyor yani. Artık bıktım burama geldi der.
Üstad
yani.
Diyor.
Hazreti Üstad.
O hocayı böyle, da belki maksatlı mı üzerine salmış?
Olabilir. Maksatlı olarak salmış olabilirler. Yani böyle tenkitlere de maruz kalmış. Evet. O çok zor dönemde bir tane kendisine destek olması gerekenlerden destek görmemiş. Tam tersine o arkadaşlarım içinde benim diyor çok münafıklar var, ihanetler görmüş bir insan. Fakat buyurduğunuz gibi Risale bunlardan ibaretmiş gibi. Sadece bunları nazara verip diğer tarafını görmemek bu ayrı bir insafsızlıktır. Evet. Oysa şunu çok açık ifade edebilirim. Yani her insana Cenab-ı Allah'ın verdiği bir kapasite vardır. Şimdi fakir, biraz yani genişçe bir okumada bulunduğumu söyleyebilirim yani. Fakat beni Hazreti Üstad kadar tatmin eden ikinci bir insan olmadı. Yani zihnimdeki bütün sorular, mesela 30 sene ben zihnimde sorduğum sorular vardır. 30 sene yani halledemediğim. Mesela Cenab-ı Allah'ın zatıyla sıfatları münasebeti, esma münasebeti nedir? Bu bizim kelam tarihimizin de en zorlu mevzularındandır. Evet. Yani zatî sıfatlar nedir, sübûtî sıfatlar nedir, efendim selbî sıfatlar nedir, esma nedir? Bir taraftan bunların icraatları, diğer taraftan zatın icraatları. Fakir bunu 30 sene kadar ben zihnimde tartıştım. Hatta bir mutezile gibi yani sıfatları kabul etmeme, yani sadece Cenab-ı Allah'ın zatı böyle olduğu için yani zikrediyor, yani Allah o şekilde evet. anlıyor o sıfatlarla. O noktada düşünürken 24. mektup üstadın bu cümlesi beni tamamıyla bu konuda ikna etti. Bütün gerçeği yani.
30 yıllık.
Allah'a şükür. Ben zannederim 4. devamıdır o Şia-Sünni meselelerinin evet. ele alındığı. Onu 5-6 sayfalık okuyuncaya kadar bende çok ciddi bir teşeyyuh vardı. Yani zahir rivayetlere bakarak Şia temayülü vardı. Fakat onu okuyunca ben bu defa Ehl-i Sünnet'in ne kadar haklı olduğunu, Hazreti Üstad o kadar tatmin etti ki, ne kadar haklı olduğunu orada anladım. Kafamda Üstad'ın temas etmediği tek bir soru kalmıştı. Hazreti Ali Efendimiz niye Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e 6 ay geç biat etti? Bunu da Hoca Efendi'ne ilk karşılaştığımızda sorduğum soru olmuş. İlk sorum olmuştur Hoca Efendi'ye. O da çok ikna edici bir cevap verince ben hani bugün bir yerde arkadaşlarla konuşurken İslamcı bazı arkadaşlarla Arap Baharı'nı müzakere etmiştik.
Arap Hazanı.
Dedim ki ben bugün dedim çok rigid ve bağnaz bir sünniyim. Şimdi bu üstad beni tatmin etmiştir o kadar. Çünkü bu konuda okumadığım mesela sünnilerin yazılmış kitaplarını da okudum bu noktada. Hatta Şiilerin en fazla El-Gadir fil kitap ve sünne vel edep Şii-Sünni polemiklerinin tamamını ihtiva eden 1900'lerin ortasında yazılmış bir Allame Emini, Necefli bir Şii alim. Yani Kur'an'da, kitapta, sünnette ve edebiyatta Gadir Hum hadisesi. 8,5 cildini çize çize okudum. Evimde bulunuyor hala yani. 11 cilttir. O sonunda o polemiği artık beni şey yaptı, biraz nefret ettirdi. Orada şey ve teşayyü olduğu dönemde okudum bunları. Evet. Yani şimdi ama bir 4-5 sayfalık Hazreti Üstad'ın bir leması 70'tir yani. Tarihte yazılmış bu konudaki bütün kitapların üzerindedir bence. Yani bu derece diyelim her bakımdan kelami meselelerde ve şunu çok rahat söyleyebilirim. Çok rahat söyleyebilirim. Yarın Allah huzurunda bunun da hesabını veririm. Kur'an-ı Kerim'de bütün insanların düşünce ve iman noktasında ve dini anlama noktasında, hakikatlerini bilme noktasında her insanın kafasına takılan soruların cevabı, ihtiyaç duyulan hakikatlerin tamamı Kur'an'da vardır. Fakat zaten olmasa bu nihai bir ilahi kitap olmaz. Eksik evet. bırakmış olur. Fakat bazı teşrii meseleler de vardır ki yine bunları Kur'an'daki bazı ayetlerde bulabiliriz. Mana tabakalarında bulabiliriz. Fakat Efendimiz bunları vahyen, Allah'ın vahyine veya kendi içtihadıyla, Kur'an'ı idrakiyle bunları bize ayrıca tafsir etmiş, açıklamış, ortaya koymuştur. Sünnet yani.
Evet.
Ama asli prensipler, hakikatler ve düsturların tamamı vardır. Şimdi biz bunları Kur'an'dan anlayamayanlar, çıkaramayanlar için şunu da çok rahat söyleyebilirim. Hazreti Üstad'ın Risale'lerin yazılma ki telif tarihinin tamamlanma tarihi olarak 1948'i veriyor. 1948 tarihinden kıyamete kadar hangi seviyede, hangi ilim dalında, hiç fark etmez hangi bilim dalında, hangi seviyede bir insan İslam, iman ve düşüncesi adına taşıdığı bir şüphe varsa, aklına gelen bir soru varsa, Risale'lerde mutlak surette ikna edici cevabı vardır. Yoktur diyen arasın. Yoktur diyen arasın. Hatta Hoca Efendi şunu söylemişti. Bir iddiada bulundum dedi yani kendisi. Bir zaman dedim ki Risale'nin her bir cümlesi dayandığı mutlaka bir veya birkaç ayet vardır. Evet. Kur'an'dan. Çünkü Kur'an'ın mucizesi diyor. Kur'an'dan tereşuhat diyor Üstad. Evet. Kur'an'dan mireşyalar, sıntılar. Şimdi birisi de sordu diyor da diyor. Birkaç tane cümle okudu Risale'den. Allah'tan diyor bildiğim yerlerden sordu Hoca Efendi ama demek evet, çıkarabilecek onu. Ben de diyor değişik ayetleri söyledim diyor orada. Evet. Risale'nin her bir ayeti, her bir cümlesi dayandığı mutlaka Kur'an'dan bir veya birkaç ayet vardır.
Hocam hem dayanması var şimdi, hem de kelimeleri okuyunca hadisi veya ayeti biliyorsanız çağrıştırıyor.
Çağrıştırır zaten.
Seçtiği kelimeler de ona benziyor.
Arkadaş yani önce bir kitabı oku. Evet. Hani zamanında ben de diyordum bunu bazen Nurcu kardeşlere, Nur talebelerine diyordum yani. Ya siz Risale'den başka bir şey okunmaz diyorsunuz filan. Şimdi bugün de aynı şeyi, aynı itirazda bulunanlara diyorum ki, önce bir Risale'yi baştan sona oku, evet, hazmet, özümse, ondan sonra karasa bir itirazını yap. Yani İslam iman ve düşüncesi adına, ve sadece bu değil, bir fıkıh usulü olarak, hadis usulü olarak, tefsir usulü tefsir olarak usulü da, yani usul açısından, ki bugün zaten teologların, din hakkında konuşanların en büyük eksikliği, fıkıh usulü bilmeden fetva verme, tefsir usulü bilmeden Kur'an tefsirine kalkışma, hadis usulü bilmeden hadisleri değerlendirme. Bir cahil bir defasında demişti, Hazreti İsa'nın nüzulü ile ilgili hadislerin hepsi demişti, mevzudur. Niye dayanarak diyorsun? Niye de rical ilmi mi var biliyorsun yani? Veya senedini, senedle ilgili bilgin mi var? Veya bu hadislerin ne manaya geldiğini konusunda bir araştırma mı yaptın? Fakat cahil cesaretiyle maalesef bugün teologlar da bunları iddia ediyor. Teolog olmayanlar da bu iddialarda bulunuyor. Çünkü usul bilgisi yok. Önce bir bakın bunların usul bilgisi edin. Ondan sonra hadislere yaklaş. Ondan sonra Kur'an'a yaklaş. Ondan sonra fıkha yaklaş.
Usulde
acık bir cehalet dönemindeyiz. Evet. O bakımdan Risale'yi okumadan Risale konusunda konuşma. İftira olur. Hesabını insanlar yarın bunu veremez. Veremezler. Al bir sözlerden başla. Nereden başlarsan. Oku sözler var. Mektubat var. Şualar var. Lemalar var. Muhakemat var. Şahat-ül İcaz var, Mesnevi Nuriye var. Evet. Eski eserler dediğimiz bir takım yine sünuhat gibi, işaret gibi, tiryak gibi mesela eserleri var üstadın. Bunlardan derlenmiş yine ayrıca Asay-ı Musa var, Ayet-ül Kübra var.
6000 küsur sayfa. Yani
bütün bunları al, bir oku, önce bir oku, lütfen, lütfen bir asrımızda yazılmış ve bir çığır açmış. Bugün arkasında bu çığırı takip kadar edenler dünyanın her tarafına yayılmış. Bir önce oku bakalım. Anlamaya çalış. Anlayabilirsen anlamaya çalış. Ondan sonra bir itirazın kalırsa onların üzerinde konuşalım. Evet. Onların üzerinde konuşalım.
Belki de Kur'an-ı Kerim'den sonra en fazla baskısı yapılıp tercüme edilip okunan
bir kitap. Ve tercümeleri yani yapılmış her tarafta evet, kitap yani bu. Mesela bu yani ikinci bir yanı var. İkinci bir yanı var. Şimdi Hazreti Üstad Risalelerde tenkit edilen mevzu olarak sizin temas ettiğiniz işte kendisini takdim ediyor. Kendisini beğeniyor, iddiada bulunuyor. Bu o kadar cahilane bir iddia ki, o kadar cahilane bir iftira. Hazreti Üstad zaten birinci derecede tevazuyla ortağıdır. Çünkü kendisinde bir sözü var. Çok güzel. Her insanın diyor sosyal hayatta görünüp görüneceği bir penceresi vardır.
Evet.
Eğer diyor kavmeti kıymeti bu pencerenin altındaysa bu defa uzun boylu görünmek için işte tabanlarını diker falan işte bu kibir diyor yani.
Bunun
altındaysa şey diyor bu defa tenezzülen eğilir. Hazreti Üstad tenezzülen tamamen eğilen bir insandır. Zaten öyle olmasa toprak gibi olmasa su gibi olmasa ne o bugün yüz binlerce insana bir manada manevi olarak hayat vermede bir Allah onu vasıta olarak kullanırdı. Yüz binlerce insana imanında, evet, kurtarmada, ahiretini inşallah kurtarmada kullanırdı. Ne de bu kadar eserleri onun tarlasında birer gül gibi Allah bitirirdi. Buyurun Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Eğer Resulümüze indirdiğiniz bu kitap hakkında şüphedeyseniz, bütün ne kadar şahitleriniz yani bütün ne kadar destekçileriniz varsa, her ilim erbabından, her edebiyat erbabından, her dil erbabından, taptığınız ilahlar, ilahiler dediğiniz o putlar, bunları da çağırın bir araya. Bunun diyor bir suresinin, bir inna atayna'nın benzerini getirin. Ben de meydan okuyorum Nur talebesi. Varsa Risale'ye bu konuda itirazınız, onun ifade ettiği gerçekleri ifade eden bir şey eser ortaya koyun. Buyur karşılaştıralım, bir araya gelip karşılaştıralım. Anlamaya çalışalım yazdıklarınızı, o büyük alim dediklerinizin yazdıklarını, de Risale'leri.
tahrip kolay olduğu için
hangi
tahrip
yolunu seçiyor. Hangi cümlesine ifade ettiği hangi hakikate itiraz ediyorsunuz? Sözlerde, ki sözlerde hiçbir ebced yok, cifir yok. Evet. Üstadın risale-i takdimi yok. Mektubatta aynı. Lemmalarda, şualarda, Mesnevi Nuriye'de. Binlerce sayfa. Şu cümlesi yanlış değil. Şu cümlesi yanlış değil. Diğerine takılacağınızı. Ha. Evet. Ya demek ki böylesine ortada bir eser varsa, fevkalade bir eser varsa, bu eser ve yüz binlerce insanın imanının kurtarmasına vesile olmuşsa ve onunla yetişen insanlar bugün dünyanın her tarafına Allah'ın izniyle din adına bir hizmet veriyorlarsa, ki bunlara da bugün suçluyorsunuz ama işte o suçladıklarınız konusunda da elinizde bir tane delil yok. Bir tane suçlama adına o suçlamalarınızı destekleyecek elinizde bir delil yok. Delil uyduruyorsunuz. Uydurmak için Hoca Efendi'nin yazdığı ortada okunan kitabın cümlelerini değiştiriyorsunuz. Sanki insanlar görmeyecek. Çok hukukçu olarak güya yani. İtirazınızı yapın, yazılanlara yapın. Hoca Efendi'nin kitapları var ortada o kadar fazla. Onlara itiraz edin. Ya oradaki hakikatlere et. Onlar üzerinde konuşalım. Ha, onlara bir itirazınız olamıyorsa bu defa, ebcede cifre takılıyorsanız, üstadın risalelerle ilgili söylediklerine takılıyorsanız, önce bunların yanlış olduğunu bizzat orada ifade eden hakikatleri tehdit ederek yapın. Onlar üzerinde duralım. Ha. Zaten üstad da o tevazu olmasaydı. Fakat niye Hazreti Üstad burada risaleleri nazara veriyor? Şundan dolayı nazara veriyor. Bir, fakir hani şu noktada ben itiraz demeyeyim de Hoca Efendi'nin bir icaz hecelemesi var. Evet. Hani bunun başlığı böyle olmamalı dedim. Hoca Efendi tevazusuyla ki Hazreti Üstad'ın da zaten Mesnevi Nuriye'nin her bölümünün başlıkları mesela biri şualar. O sadece şualar değildir. Şuatun min şemsi marifetullah. Allah'ın marifet güneşinden birkaç tane şua. Ya bundan daha büyük tevazu olur mu ismine verdiği? Bundan daha büyük bir tevazu olur mu?
Reşhalar gibi.
İkincisi şey. Reşhalar. O reşhe şudur. Reşahat min marifetin bahrin nebi. Nebi'yi tanıma okyanusunun damlalarından birkaç sızıntı. Yani ben diyor peygamberi bu 14 reşhaya tanıtıyorum ama bu onu tanıma adına benim diyor sadece tanıdığım birkaç tane sızıntıdan ibaret. Kim bundan daha tevazu olduğunu mütevazi davranmış? Böyle bir isim koymuş. Kim yani? Ki orada o reşhalarda 14 tane Efendimiz'i tanıtma adına şey koyuyor ki her biri bugün bir doktora yapılacak seviyededir. Bir tanesi her yerde çok rahat söyleyebiliriz. Kimse şu ana kadar bunu ifade etmemiştir. O zat diyor 23 senede öyle bir muvaffakiyet ortaya koydu ki küçük bir toplulukta diyor, küçük bir topluluktan sigara gibi bir adeti kaldırmak için diyor büyük bir hükümet o kadar çalıştığı halde kaldıramıyor. Yasakladınız Türkiye'de sigarayı. Bir sürü alimleriniz var, bir sürü meşayihiniz var iddia ettiğiniz. Üstada tenkit ediyorsunuz, iktidardasınız. Kaç kişiyi sigaraya bıraktırdınız? Döneminizde,
zararda bu kadar yazıyorsunuz,
döneminizde takip ediyorsunuz kanunla, ceza uyguluyorsunuz. Sigara içenler çoğaldı mı, azaldı mı? Sigara tüketimi, üretimi azaldı mı, çoğaldı mı? Hodri meydan.
Sigaranın yanında daha zararlı meydan. Alışkanlıklar uyuşturucu gibi
artıyor hepsi artıyor bunlar. Bir tarafta işte sigara gibi bunları kaldıramazken diyor o zat adetlerine mutaassıp alabildiğine laf dinlemez. Çoğu ümmi okumamış, bilmeyen. Bu insanlardan diyor o kadar yerleşmiş kötü adetleri 23 senede kaldırdı. Onların yerine bütün faziletleri yerleştirdi. Ve sahabe dediğimiz tarihin en kutlu neslini yetiştirdi. Alın diyor 100 tane pedagogunuzu, 100 filozofunuzu, her sahadan 100 ilim adamını, 100 tane ne bileyim edebiyatçınızı, gidin diyor bugün yarı medeni Arabistan'a, Arabistan değil dünyanın en medeni şehrine gidin. O zaten 23 senede yaptığının diyor %1'ini 100 senede yapabilir misiniz? Hodri meydan. Efendimizin peygamberliğine bundan daha öte bir delil olur mu? Bundan da. Bunu da üstattan başka biz hiçbir siyerde okumadık.
Evet.
Yetiyor. Efendimiz tanımı adına ortaya koyduğu deliller. Buna bu verdiği isim de var.
İsimlendirmedeki yani, tevazu.
Tevazu zaten.
Hoca Efendi de var hocam. Sızıntı diye mesela.
Onun için dergiler. Hani fakir. Ben hani bir icat hecelemesine. Hani bugün insanlar ne dedim böyle şeyince değer vermiyorlar. Başlarına vurmak gerekiyor yani evet. Aslında. Hoca Efendi tabii kabul etmedi benim o şeyimi ama ayrı konu yani. Ayrı mesele. Evet. Ama bu kadar mütevazi isimler verir. Kendisini nasıl gördüğü ortada. Fakat buna rağmen işte risaleler böyle demeyince onun hakikatini, kıymetini maalesef bir noktada nazara vermeyince insanlar anlamıyor. İşte Peygamber Efendimiz'le ilgili yazılan bir takım insafı diyebileceğimiz kitaplar var Batı'da.
Evet.
Hani Efendimiz diyor bana seyit demeyin diyor mesela. Ben de Allah'ın rahmeti olmadan kurtulamam diyor. Şimdi ve ben diyor günde 100 defa istiğfar ediyorum.
Evet.
Onun tamamen tevazu ifadeden bu ifadelerine takılıyorlar. Zaten diyorlar işte kendisini günahsız görmüyor diyor mesela.
Evet.
Benden mucize beklemeyin. Zaten diyor mucizesi yok mesela. Ondan sonra 100 defa istiğfar ediyor. Demek günde 100 defa günah işliyor falan. Şimdi Peygamber Efendimiz'i peygamber hani karşılaştırırken Hazreti İsa'na falan onun bu kendi yüceliğini gösteren sözlerine takılıp bu defa haşa Efendimiz'in işte böyle bir zat. Maalesef bazıları da böyle anlıyor.
Yani böyle tevazu anlıyor. Yapsanız yani, da tevazu anlamıyorlar.
Bu defa şeyi vuruyorlar. Yani gerçek evet. Onun öyle değerlendiriyorlar.
Halbuki i̇şte, ve biniyor metra bir kefa hadis çerçevesinde.
Zaten üstad da öyle diyor. Tahtese nimet evet, kabilinden. Üstad işte bunlar diyor benim diyor bana ait değil. Bana ait değil diyor. Çünkü ben yarı ümmiyim.
Evet.
Hakikaten yani medreselerde olduğu gibi 15-20 sene eski medrese usulüyle tahsil görmemiş. Ama o medreselerde 15 yılda öğretileni 40 günde Allah'ın izniyle öğrenmiş bir insan. Ayrı konu. Fakat Kürtken eserlerini Türkçe veren, ana dili Kürtçeyken eserlerini Türkçe olarak vermiş. Yani bana bakarak diyor Risale'yi değerlendirmeyin.
Evet.
Çünkü ben diyor aslında bir kuru üzüm sapı gibi. Kuru üzüm çubuğu gibiyim. Nasıl diyor o kuru üzüm çubuğunda biten o mübarek çok güzel
hasiyetleri onda aranmazsa.
Üzümler diyor. O çubukta aranmazsa ben de diyor isareyi diyor böyle çubuk olan bende aramayın. Bu benim malım değil diyor. Benim değil. Bana bu diyor yazdırıldı.
En fazla şimdi, benim ihtiyacım olduğu
neden?
İçin benim elimde.
Çünkü diyor demek ki bu zamanda en fazla ihtiyaç.
Evet.
Niye? Bakın şunu da anlamıyorlar. Şunu anlamıyorlar. Niye ihtiyaç? Bu tür zatlar Allah öyle bir kapasite vermiştir ki işte İmam-ı Gazali'ye arz ettim.
Evet.
O felsefeyi reddle bir eden İbn-i Sina gibi, Farabi gibi, İbn-i Bacca gibi, İbn-i Rüşd gibi tarihin en korkunç, en dehşetli dimağlarının yani o muazzam dimağlarının ürünü olan o felsefeyi bir eseriyle yerle bir eden, tesirini kıran, İslam itikadına getirdiği bütün zararları temizleyen bir insan 35-36 yaşında. Fakat daha sonra Cenab-ı Allah ona da bir şüphe veriyor. Şüphe veriyor. Şimdi ve bu defa da ikinci bir İmam-ı Gazali olmak için ayrı bir yöne, manaya yöneliyor, batın yöneliyor, ayrı konu. Şimdi burada Hazreti Üstad da hani eserlerini verirken bunlar diyor bir manada bana neden İmam-ı Gazali böyle? Çünkü o zat neyle vazifeliyse o vazifeli olduğu ve itikat adına yıkacağı bütün yanlış inanışları, bütün yanlış düşünceleri herkesten fazla kendisinde hisseder onlar.
Evet.
Yani İmam-ı Gazali'nin duyduğu şüpheyi kendi zamanında veya sonrasında ve onun diyelim tecdidinin ne kadar zamanı kapsıyorsa o zaman diliminde kimse duymamıştır.
Hmm.
İşte aynı soruları Bediüzzaman Hazretleri de Allah ona kendisi sormuştur. Ben ona çok şüphe edemeyeceğim ama yani o Risale'de hallettiği, kıyamete kadar her seviyeden, her ilim dalında, her insanın duyacağı, soracağı soruları Hazreti Üstad kendisine sormuştur, Allah sordurmuştur. Biz düşünmekten bunu mesela belki böyle şey olur mu deriz.
Evet.
Ama düşündüm diyor bakın. Ya Rabbi, senin bir rahmeti vasiyan var her şeyi kuşatan. Fakat güz geliyor, kış geliyor. Milyarlarca veya sayısız güzelim çiçekler, otlar, böcekler, kuşlar, kuşçuklar ölüyor. Hadi insanlar için bir saadet ebediye var. Fakat bunlar için, bunlar niye ölüyor? Bunlarla senin her şeyi kuşatan rahmeti nasıl tarif edilebilir? Bunu 3 sene, 4 sene kafasında değerlendiriyor zihninde.
Evet.
Bir sene şu bana kafi geldi diyor. Sonra bu kafi gelmemeye başladı. Bir sene daha şu kafi, bir sene daha şöyle düşündüm diyor. En sonunda şu neticeye vardı. Ya bunları kendisinde soruyor. Zaten yazarken de önce diyor ben nefsime hitap ediyorum. Nefsi veya kalbi benden daha hüşyar olanlar diyor. Daha uyanık olanlar onlara da aracağını alsın diyor.
Bazen de kendi yazdığını 100 defa okuduğu
bana yazmıyor ki.
Evet.
Size yazmıyor ki. kendisine yazıyor önce. Evet. Kendi imanını tatmin adına yazıyor. Ama Allah ona öyle muazzam bir kapasite vermiş ki, bu kapasitede adeta bütün insanların kapasitesi var kıyamete kadar. Herkesin duyacağı şüpheleri, soracağı soruları ona sorduruyor. Kendisini bu noktada tatmin adına bunları yazıyor. Zaten diyor ben hani Mesnevi yazarken 3-4 sene böyle aklım ve diyor kalbim devamlı yuvarlandı diyor. Ve notlar aldım diyorum, sürekli notlar. Bunları madde şey kısa kısa paragraf halinde yazıyor. Risale-i Nur zaten Mesnevi'nin şerhidir. Bir mana daha sonra.
Evet.
Çok daha geniş kitle hitap eden bir şerhidir. Şimdi Allah bunları duyuruyor bana. İmam Gazali'nin geçirdiği, üstadın da geçirdiği dönemde duyuruyor. O bakımdan ben ihtiyacım vardı birinci derecede. Tatmin adına. Ama çok samimi, onun vücuduna bir tane haram lokma girmemiş. Girmesin diye de hediye dahi kabul etmemiş bu insan.
Evet.
İlhamı açık. Ya Allah'ın herkese ilhamı olur ya. Cenab-ı Allah arıya vahyetti diyor Kur'an-ı Kerim ya. Arıya Allah vahyediyorsa, ona diye hatta vahiy kullanıyor. Ya arıdan çok daha şerefli olan, çok daha kapasite olan insana niye vahyetmesin ya? Hazreti peygamberlere vahyediyor. Hazreti Musa'nın annesi peygamber değil. Hazreti Meryem peygamber değil. Ashab-ı Kehf peygamber değil. Cenab-ı Allah bunlara da vahiy ki bunlar ilham vermişler. Ayırmak için ilham ulemamız. Ama Kur'an-ı Kerim bunlara da vahyediyor.
Hatta Müslüman olmasa bile rüyalarla ilham şey olabilir.
Rüyalarla veriyor, Allah bildiriyor. Şimdi bunlara Allah onları veriyor da yani. Bediüzzaman'a da Cenab-ı Allah ilhamda bulunmamışsa ihtiyaç duymuş. İhtiyaç sormuş. Bu noktada Cenab-ı Allah'a tazarruda bulunmuş. Çok işten tazarruda bulunmuş. Yalvarmış, yakarmış. Bir taraftan kendisindeki sorulara cevaplamak. Diğer taraftan aynı sorularla sarsılan dimağlar da ondan nasibini alsın diye Risale-i Cenab-ı Allah ona yazdırmış.
Zaten hocam çoğu
yani
yerde...
Yani haşa ve kendisini methetmek, kendisini övmek değil ki bu.
Evet.
Bir gerçeği ortaya koyuyor. Olan hakiki bir gerçeği ortaya koyuyor. Siz bu ihtiyacı duymuyorsunuz. Bakın Cenab-ı Allah ya mide bir ya. Mide.
Vaktimizi çok açtı.
Evet, neyse, mide yani. Allah mideyi bile ne yapıyor? Acıktırıyor.
Evet.
Ve ilham, yani açlığı ona bir madde ilham ediyor. Ve bizim gibi insanları midenin emrinde kullanıyor Allah.
Kullanıyor.
Değil mi? Susu satıyor, emrinde kullanıyor. Niye? İhtiyaç diliyle, Cenab-ı Allah'a ne müracaatta bulunursa, özellikle bu ihtiyaç bir ıstırar halini almış da çaresizlik, Allah muhakkak surette ona imdatta bulunur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah böyle bir imdadı Allah'ın varlığının, kendi varlığının delillerine olarak zikrediyor.
Evet.
Siz diyor ıstırar halinde kaldığınızda o musların diyor imdadına kim yetişir?
Evet.
Allah'tan başka. O bunu bütün derdini, milletimin imanını selamette görürsen cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım diyor. O insanların derdini, bütün insanların derdini duymuş. Efendimiz, onun üstadı Efendimiz, o da Kur'an-ı Kerim'de insanlar iman etmiyor diye kendini helak edeceksin. Allah ona iltifatta bulunuyor bir manada ve onu tadilde bulunuyor. Hazreti Üstad da o şekilde bu derdi hissetmiş. Bütün diyor alem İslam'ın başına gelenler önce diyor benim diyor vücuduma, benim diyor kalbime iniyor tokmak gibi.
Evet.
Bunları duymuş. Ve bu insanların imdadı nasıl yetişir? Kafamdaki soruda nasıl cevaplarım? Israr halinde bunları hissetmiş. Cenab-ı Allah da bir köpeğe, ne bileyim bir kediye, bütün hayvanlara, bir karıncaya, bir arıya nasıl ilhamda bulunuyorsa o zata da o ilhamda bulunmuş. Bunları zikretmek bir tahdis-i nimet, bir gerçeği açıklamak haşa kendisini değil ki. Kim üstad gibi kendisini yerden yere vurmuştur ya? Diyor, ey diyor mesela çok yerde, bedbaht, şikemperver, aynısı sabırsız, sersem diyor, mağrur, ucuplu, riyakar nefsim.
Kendisine hitaben.
Kim var ya? Kim var yani bu şekilde? Bir tane bugün itiraz eden veya o teologlardan kendisini böyle görebilen var mı? İmam Rabbani gibi bir derya çok açık bir şekilde. O da söylüyor, ey nefsim diyor, ben diyor Allah'ın lütfu ihsanı müstesna kendim bir merkepten daha aşağı görüyorum.
Ya Erzurum bunlar İbrahim tevazu adına değil gerçekten.
Gerçek. Kendileri... Zaten böyle görmeseler, kendisini bir tarla gibi böyle görmeseler Allah onlarda o ekinleri bitirmez ki.
Evet.
Bitirmez ki. Hangi kendisini kaya gibi böyle yani benim diyen bir insanda bir o kayada bir ekin biter ya? Evet. Yağmur böyle durmaz. Kur'an-ı Kerim'de misaller, temsiller verilmiş. İmam Rabbani de kendisini bir merkepten aşağı görüyor. Allah onu müceddide fesaniye diye bir geride bir nam bırakmış. Allah bu insanlara verir. Efendimiz'den büyük, en büyük mütevazi, en büyük onu Cenab-ı Allah kılmış. Evet. Tevazu nispetinde Allah insanları yüceltir. Yoksa haşa kibir olsaydı, kendisini satsa Cenab-ı Allah alçalttıkça alçaltır onları.
Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri
beni beğen de beğenmiyorum. Diyor. Hiçbir zaman insanların kendisini övmesini kabul etmemiş ki. Evet. Hatta diyelim bu yüzüne karşı kendilerini övdürmemiş ki. Hiçbir zaman övdürmemiş. Yani şimdi böyle
tam
bir insanı kalkıp...
Tam tersi yüzüne karşı metesiniz belki dayak
yersiniz. Şey yapmak ancak evet. Sadece bu şekilde tenkit etmek sadece bir cehalettir. Evet. Kibrin ta kendisidir. Gururun ta kendisidir. Veya bunda açık bir kasıt vardır. Veya ne bileyim yani ancak işte arz ettiğim gibi cehaletin hani o Ziya Gökalp'in mukab cehalet küpü diyor yani. Evet. Bunun dışında bu tenkitleri yapmak başka veyahut da tamamıyla bir kasıt başka şekilde izah edilemez.
İzah edilemez. Bir de hocam aslında tabii üstadı konuştuk ama bunları söyleyenler biraz da üstadın üzerinden hoca efendiye de aynı
evet,
şeyleri kısmen
söylüyorlar. Evet, esas hizmet hareketine yüklenmek istiyorlar. Fakat bir manada aslında da şunu yapıyorlar. Demek ki yani hoca efendinin hizmet hareketi risaleye dayanıyor. Evet. Bir de bazı risale talebeleri var ki böyle görmeyen ve bu noktada hizmeti bir de böyle suçlayanlar var. Bunların da maalesef bunların ittifak halinde görüyoruz bugün bazılarını. Bu da ayrı bir tecelli. Başka bir söz bulamıyorum yani.
Bir de hocam hoca efendinin de aslında bu liderlik görünmesi veya cemaat lideri görünmesine karşı ta eski vaazlarında bile ben Fethullahçı denmesini mesela haşa zina isnadı gibi
hiçbir zaman böyle bir iddiası olmamış ki.
Şeyi var.
Hiçbir zaman böyle bir liderlik iddiası, şeyhlik iddiası, alimlik iddiası, rehberlik iddiası olmamış ki. Hoca efendi kimi kendisine çağırmış? Evet. Herkesin önünde çıkmış kürsülere vaaz etmiş. Konferanslar vermiş. İnsanlar da onun fikirlerini, düşüncelerini, şahsiyetini, karakterini, halini bu defa bir benimseyerek pek çok insanlar da onu ilmi ve manevi rehber kabul etmiş. Yani tarihte de hep böyle olmuş. Peygamberlerin dışında çok büyük zatların öyle bir daveti yoktur. İmam-ı Gazali ben okuyayım mı demiş. Yazmış, herkese arz etmiş. Evet. İmam-ı Rabbani yazmış, konuşmuş, herkese arz etmiş. Yani ve duydukları, o hissettikleri vazife, insanlar onları yerine getirmeye çalışmışlar. Başkaları da bu defa onları diyelim biraz bal gibi görmüş veya bir nektar kaynağı olarak görmüş. Evet. Onlardan istifadeye çalışmış.
O iddiada bulunanlar Hoca Efendi'yi de okuyup dinlemeden bu iddialarda
katiyen
bulunuyorlar.
Katiyen okuyorlar, okusalar anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Bir de şu var, Cenab-ı Allah'ın mekri var, mekri evet. İlahi. Bir istifade etmek, öğrenmek, samimi bilmek adına değil yaklaşmadıkları, evet. Bir düşmanlıkla, bir garazla yaklaştıkları için bu defa Cenab-ı Allah nasip etmiyor, uzaklaştırıyor. Aynı şey Kur'an'da vardır. Bu Kur'an diyor Allah, Cenab-ı Allah insanları en doğruya yönlendirir. Fakat وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِنْ اِلَّا خَسَارًا Niyeti farklı, yaklaşımı farklı, nasıl yaklaşılmasını bilmeyen, yani zalim olanlar, bunların ancak diyor hasaretini, kaybını artırır. İşte bazı insanlar da bu şekilde, Hoca Efendi olsun, Risale olsun, Kur'an'ı olsun, İslam'ı olsun, Müslümanlık iddia etseler, yaklaşırken bu kitap ne diyor, bu zat ne diyor, peygamber ne diyor, bunların doğrularına teslim olmak için değil, kendilerine malzeme yapmak için, evet. Haricilerin yaptığı gibi, kendilerine malzeme yapmak için, siyasi emellerine, nefsi emellerine, nefsaniyetlerine, menfaatlerine malzeme yapmak için yaklaştıklarından bu defa Cenab-ı Allah onları Kur'an'dan da uzaklaştırıyor, dinden de uzaklaştırıyor, Hoca Efendi'den de, Üstad'dan da uzaklaştırıyor. Kur'an'da bir ayet vardı, biraz ağır bir şeydir ama, yani affedersiniz, yaban eşeklerinin diyor, arslandan kaçtığı gibi kaçarlar. Yani bu şekilde maalesef kaçıyorlar, nasipsizlikleri
artık o da.
Ve o da bilemiyorum artık, yani haklarında dua mı etmek lazım, Cenab-ı Allah'ın takdiri neyse o mu demek lazım, evet bir şey diyemeyiz.
Islahları mümkünse evet.
Allah ıslah etsin, değilse Rabbim nasıl biliyorsa öyle davransın.
Evet, Hoca Efendi düz kulluğu her şeye tercih
evet,
ederim.
Her zamanda, belki sohbetlerinin %80'i o konu üzerindedir. Evet. Asgari %80 neredeyse insanlar her defasında, bu şekilde kendinde bir sıfırlama, en fazla Hoca Efendi'nin kullandığı tevazu, mahviyet, hacalet ve sıfırlama.
Sıfırlama hiç.
Hemen her sohbetinde dile getirdiği gerçektir bu. Evet. Kendisinde hiçbir zaman bunların dışında asla terakki etmemiştir.
Evet, o üstadın kullandığı gibi de kıtmir gibi ifadeler
sürekli
var kendisine evet. Baktı. Hocam vaktimizi çok açtık ama inşallah daha sonraki programlarımızda biraz daha üzerinde durabiliriz inşallah. Değerli seyircilerimiz, bu haftalık programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.